Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. Periskop izleyicileri 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan yapsın. Ben de Twitter üzerinden hemen yapayım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım ve herkesi davet ettim. Gelin. Günü sadece tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan Eylül ayının tamamını aslında ama bu sabah yaşadığımız inanılmaz gelişmelerde dahil olmak üzere bütün gündemi tek başına konuşmaya, soru cevap yapmaya hazır şekilde burada bulunuyorsanız eğer çok mutlu edersiniz beni. Bugün Eylül ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Biliyorsunuz yayına ilk kez katılanlar için anlatayım. Her ayın son cuma günü yapıyoruz bunu. Bugün de ona denk geliyor. 25 Eylül 2020 cuma günü buna denk geliyor. Her sefer yaptığım gibi ben yayının nerede olduğunu, ne yaptık, nasıl yaptık, nereye kadar geldik biraz onlar üzerinde bilgi vereyim size. Ondan sonra soru cevap bölümünde bu sefer önden hazırlık yapan çok insan oldu. Onların soruları da dahil olmak üzere hepsini tek tek konuşmaya başlayalım. Şimdi bu ay, daha doğrusu içinde bulunduğumuz ayı çok fena geçirmedik doğrusunu isterseniz. Yani YouTube üzerinden izlenmeleri açısından baktığımızda özellikle çok ciddi şekilde bir artış görülüyor. Hem kanalın izlenmesi son derece artıyor. Son 28 günde 550 bin izlemeye ulaşmış durumda. İlginç bir durum. Her zaman olduğu gibi burada da konuşuyoruz zaten. Buna bir çözüm bulmak çok zor. Belki hani soru cevap içinde konuşulursa, yeri gelirse anlatmaya çalışırım. Abone sayısında 2500 kişilik bir artış var son 28 gün içinde. Ama bu toplama baktığınız zaman çok büyük bir artışa işaret etmiyor. Yani normal değerle YouTube'un böyle istatistiki çalışmaları var ve herkese açıkça ve parasız sunuyor bu hizmetleri. Bir önceki ayla 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani rutin bir artış düzlemi var. Oysa gündem kalabalık, izlenme bu kadar artıyor görüyorsunuz. Hani normal olarak genelde yine YouTube'un verdiği istatistiklere göre normalde 450 bin civarında 28 günlük ortalama böyle bir artış olmasına rağmen bu sefer 550 bin kişilik bir artış var ama abone konusunda bunu söyleyebilmek mümkün değil. O işte benim de bir hatam olabilir. Bilmiyorum ama emin olun ben de bakıyorum, ben de araştırıyorum. Yani tuhaf bir durum bu. Ne desem zaman zaman yanlış anlaşılabiliyor. Mesela daha önce burada söylemiştim. Ya arkadaşlar sonuçta izliyorsunuz ve beğeniyorsanız eğer lütfen abone olun diye. Mesela bu çok yanlış anlaşıldı. İnsanlara zorla abone mi olacaksın? Madem izliyorsun niye beğenmiyorsun falan gibi. Alakası yok. Böyle bir durum yok ortada. Ama şunu gerçekten anlayamıyorum ben mesela. Canlı yayını şu anda diyorum ya bu istatistiklerin tamamı benim görebildiğim gibi sizin de görebildiğiniz şeyler. Bu yayının en güzel yönü her şeyi ben ne görüyorsam siz de görüyorsunuz. Yani benim size sallama şansım yok. Aktık, koktuk, 1,5 milyon izleyicim var. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Daha çok övündüğüm bir şey, bunu da YouTube zaman zaman kendi algoritması içinde değerlendiriyor ve hatta abonelik silmesi yaşanıyor biliyorsunuz. Biz geçen seneden beri, mesela YouTube'un bu algoritmayı yenilediği her dönemde sosyal medya üzerinde özellikle çok görüyorsunuz. İşte abone sayısı düştü, düşebilir aman ha falan diye. Vallahi bizde hiç öyle bir şey olmadı. Bunu biraz esprili bir dille söylüyorum. Ben hiç alınmıyorum bundan vallahi. Çok normal bir şey. Burada çünkü serbest uçuş dahil olmak üzere yaptığımız bütün yayınlarda organik yayın yapılıyor. Yani gezen yayıncı yapıyor bunu. Serbestçe gezen izleyici izliyor. Bizde herkes doğru. Hele bu katıl tuşunu koyduktan sonra insanlar için çok daha önemli bir hale geldi bu. Çünkü mesela buradaki troll çalışması, YouTube üzerindeki troll çalışması periskoptaki gibi olmuyor. Çünkü oraya kayıt olmak zorundalar. O katıl tuşunu tıklamak zorundalar yorum yapabilmek için. Dolayısıyla burası o kadar nasıl anlatayım steril bir hale geldi ki şu anda. Hani her türlü denetimde aynı şey çıkacak insanların karşısına. Evet ya buradaki insanlar gerçek, izlemeleri gerçek. İşte onu da söylediğiniz zaman deminden beri izleyicilerin yazdığı şey doğru olabilir mi? Korkuyor mu insanlar? Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın eğer öyle bir durum varsa benim size çıkışma hakkım var. Niye biliyor musunuz? Ben 5 sene boyunca burada tek başıma, tek tabanca, arkamda hiç kimse olmadan işte burası gördüğünüz her şey. Ben bunu yapıyorken sizin kendinizi çekinerek saklamanız, kusura bakmayın, beni ilgilendirmiyor. Çok ciddi söylüyorum. Mesela şundan korkuyu anlayamıyorum ben. Ya ben işte kamu görevi yapıyorum. Ben bilmem ne unvanına sahibim. Akademik bilmem neyim var. Ya bunlar artık abartı. Gerçekten bu korkuyu yenemezseniz bu yayını ben boşa izlediğinizi düşünüyorum. Çok ciddi söylüyorum. Alınan alınabilir bundan. Ya böyle saçmalık olur mu? 5 senedir tek tabanca bir adamın karşısına çıkıyorsun her sabah. Üstelik bir şeyler söylüyorsun. Mesela bunu konuş. Ya şunu ya yarın canlı yayında söyler misin diye maille geliyor bana. Ne o, bir düşün. Yani sadece seni ilgilendiren bir konu. Benimle alakalı değil. Boş ver beni, izleyiciyle de alakalı değil. Ama bunu yapan insana bakıyorsun mesela. Ne kanal aboneliği var, ne izlemesi var, ne sosyal medyadan bir takibi desteği var. Hiçbir şey yok. Biz bir şeyleri, hayatta her şey karşılıklı anlamında değil elbette. Ama bir şeyleri alırken en azından demokrasiye katkımız ne kadar diye de düşünmek zorundayız. Kusura bakmayın. Hani hep konuşuyoruz, hep söylüyorum ve bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Dal kavukluğun her türlüsü kötü, en kötüsü halk dal kavukluğu. Burada olmayacak. Burada o goy goyu hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Ben inandığımı anlatıyorum. Burada insanlar inandıklarıyla bir araya geliyorlar. Herkes ve inançlarımız birbirinden çok farklı. Bunu bilip kabul edip yapıyoruz. O zaman kusura bakmayın, buradaki bu tavra ben saygı duymak zorunda falan değilim. Aa, abone olur olmaz, bu değil tartıştığımız konu. Ama yayını periyodik olarak izleyen insan sayısı aynı. Çok acayip bir şey. Ben size yine canlı yayında hemen vereyim sayıyı. Bakın şu anda aynı anda izleyen izleyici sayısı 1211. Yayının toplam beğeni sayısı 377. Gerekçe mesela bazı insanlar diyor ki ya biz televizyondan izliyoruz. Çok normal. Çok normal, çok daha rahat izlemesi. E ama güzel kardeşim, televizyondan izlediğine göre bir oturum açıyorsun değil mi? E oturumu açtıktan sonra bir zahmet cep telefonundan, bilgisayarından da aç ve o beğeni tuşunu tıkla. Bu kadar zor mu gerçekten bu? Ben çok inanmıyorum buna. Yani inandırıcı gelmiyor bana. Onu açıkça paylaşayım sizinle. İkincisi, Periskop son dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşıyor teknik donanım açısından, ama Periskop'un ilk gününden bugüne kadar devam eden bir sıkıntılar silsilesi bu. Şu anda mesela Periskop'taki duruma bakalım. Oradaki izleyici sayısı aşağı yukarı sabit. Yani çok ciddi bir artış görülüyor mu? Çok ciddi bir düşüş görülüyor mu? Hayır. Yani Türkiye standartlarının, dünya standartlarının çok üstünde. Gerçekten çok üstünde. Şu dakika itibariyle 63.477 takipçisi var buranın. Son 500 yayına baktığımız zaman 1938 kişi engellenmiş durumda. Yayınların ortalama izlenmesi de hemen size gösterebilirim. Mesela dünün toplam izlenmesi, yani 24 Eylül günü yaptığımız Uçan Alın'ın mucilleri meme yaptı ve 24 Eylül 2020 gazetelerin yazdıkları yazamadıkları toplam izleyici sayısı 21 bin kişi. Bu sadece Periskop üzerinden. Buna YouTube'u da eklediğiniz zaman aşağı yukarı 58-59 bin 60 bin kişiye tekabül ediyor bu. Çok ciddi bir rakam. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Hep söylüyorum, hani burada rakamın, bu sayının ciddiyetinin ne olduğunu merak ediyorsanız Türkiye'deki önemli kuruluşlar, mesela Anadolu Ajansı'nın, mesela BBC Türkçe Servisi'nin, başka kuruluşların abone sayılarıyla kıyaslayın, çok yukarıda olduğunu göreceksiniz. Ama bu değil sorun olan. Burada izlemek, izlenmemek değil sorun olan. 37 kişiyle başlayan bir yayındasınız ve bunun izlenmesi hayatımızı çok fazla etkilemiyor. Gerçekten etkilemiyor. 37 kişiye ne yapıyorsak aynı şey yapılıyor. Scope'da çok ciddi sıkıntı var. Hakoli Rumuzlu izleyici yazmış. Doğrudur. Ama yani bu, insanlar çok sık soruyorlar bana bunu. Ya bu kadar sıkıntılı bir uygulama neden devam ediyorsun? Yeni gelenler için bir kez daha söyleyeyim. Bakın bu yayının, sağ olsunlar, yaşları son derece ileri izleyicileri var. Ve o insanlar 5 senedir Periskop uygulamasını indirdikleri tabletlerden bu yayını izliyorlar. YouTube uygulamasını çoğu açamıyor. Ben onları geride bırakmak istemiyorum. Yani bu kötülüğü yapamam ki hiç kimseye. Evet, tekliyor, duruyor, olsun. Kullandığımız arayüz programı aynı zamanda eş zamanlı yayın yapmaya imkan tanıyor. İsteyen YouTube'dan izlesin, isteyen Periskop'tan. Fark etmez. Yani ama o insanları göz ardı edip bırakmak benlik bir şey değil. O yüzden bu Periskop yayını Periskop patlayana kadar, tamamen patlayana kadar, ki bence patlayacak bir süre sonra, oraya kadar devam edecek. Bundan vazgeçme şansımız yok. 3. Şimdi yayınların podcast olarak dinlenme oranlarına bakalım hemen. Bunları da görme şansımız var. Örneğin Spotify üzerinden bakalım. Oradaki, çünkü podcastler ciddi anlamda takip ediliyor ve Böyle baktığınız zaman da izleyici değil ama dinleyici açısından ilgilendiren, buraya kadar gelen rakamlar hepimiz için çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Hemen bakalım buradaki son duruma. Bakalım şuradan açmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Mesela podcast hikayesi Spotify'daki durdu. Oradan biriniz eğer açabilirseniz sizler de görebilirsiniz. Ben bu rakamı pas geçeyim. iTunes Türkiye'nin rakamlarıyla gidelim. Onlarda ne kadarız mesela şu dakika itibariyle? Bakalım. iTunes Türkiye'de en popüler haber podcastleri arasında 4 numaradayız. Birinci sırada Podbean Medya'nın Trend Topic'i var. İkinci sırada BBC Dünya Servisi var. Üçüncü sırada Medyascope var. Çok güzel bir şey. Dördüncü sırada biz varız. Altımızda New York Times var. Fena değil. Bölüm açısından baktığımız zaman en çok haber başlığında dinlenen, izlenen bölümlere baktığınız zaman 1 numarada biz varız. 4 numarada biz varız. Bakalım 10 numara biziz. Yani ilk 10'un %30'u bizim. Ondan sonrakilerde zaten bizle devam ediyor. Yani podcastler açısından da herhangi bir sorun yok. Bu hafta için farklı bir şey de söz konusu. Onu da hemen söyleyeyim. Sevgili Nilay'la, Nilay Örnek'le biliyorsunuz. Onun çok dinlenen podcastlerinden, yani Türkiye'nin en çok dinlenenlerinden bir tanesi. Nasıl Olunur'a bu hafta konuk oldum ben. Sağ olsun, çok uzun, çok güzel bir söyleşi yaptık. Ben de biraz daha böyle rahat rahat anlattım kendimi. Nilay'la çok güzel bir sohbet ettik. O da şu anda en çok dinlenenler arasına girmiş. Bir de böyle bir durumumuz var. Şimdi unutmadan duyuru, yarın akşam Takımdan Ayrı Düz Koşu var. Sevgili Coşkun abi, Coşkun Aral, Yekta Kopan ve Timur'la beraber biz Takımdan Ayrı Düz Koşu yapacağız. Akşam saat 9'da, unutmadan onun da duyurusunu yapayım. Ve ondan sonrasına başlayalım. Başka söyleyeceğim var mıydı? Ya müsaade eder misiniz? Şu gelen sorularla başlayalım önce. Çünkü onları ayırdım ve insanlar oturup epeyce uzun yazmışlar o dertleşme yayını için. Ben istiyorum ki onların yazdıklarıyla bir başlayalım. Nereden başlayalım mesela? Şuradan başlayalım. Göktuğ Bey demiş ki yayınlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Belirttiğiniz gibi katılıp katılmadığım taraflar var ama korkmadan konuşmak ve farklılıklarımızı bilerek iletişimden vazgeçmemek önemli olduğu konusunda ben de sizinle hemfikirim. Şurada soru. Türkiye'de gazetecilik ve haberciliğin yozlaşmasının her yıl artmasını fırsat bilerek yabancı ajansların Türkçe yayınladıkları haber siteleri aracılığıyla işte Independent'ı, Deutsche Welle'yi falan örnek vermiş. Bu boşluğu doldurmaya çalışmalarını bizlere yozlaşmamış habere ulaştırma çalışması mı amacı taşıyor yoksa kendi bağlılıklı oldukları ülke politikalarının sesi mi olmak istiyorlar? Bu çok sorulan bir şey. Yani mesela Türkiye'de BBC Türkçe servisinin yayınlarını izleyenlerden ben daha önce de aldım bunu. Deutsche Welle'yi, Amerika'nın sesi. Hatta bir izleyici şöyle yazmıştı 2-3 sene kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya Amerika'nın sesi diye başlıyor ben acayip huzursuz oluyorum. Ulan Amerika'nın sesini ben niye dinliyorum diye. Kardeşim öyle değil. Onun adı Voice of America, yapacak bir şey yok. Yani kuruluşun adı o. Ve böyle baktığın zaman mesela Anadolu Ajansı'yla ayırma şansın yok. Çünkü Anadolu Ajansı'nın kuruluşuna ilişkin Büyük Önder'in söylediği söz de o. Ajans, ulusal mücadelemizin, bağımsızlık savaşımızın sesini bütün dünyaya duyuracaktır diyor. Yani o da aynı zamanda Anadolu'nun sesi anlamında. Böyle bir sıkıntı yok. Ayrıca haberlere bakarken haberin ne olduğunu gördüğün zaman zaten sen o ayrımı yapma şansına da sahipsin. Yani bu adamlar beni etkilemeye mi çalışıyor? Yoksa etkilemek dışında başka bir şey mi olacak? Yasemin Hanım demiş ki bakın hatırlatma çok güzel. 22 Eylül tarihli yayınınızda günlük yayınınızda zaman zaman sert üslup arada küfür kullanmanızla ilgili konuşalım demiştiniz. Burada bir hata var. Ben küfür kullanmıyorum. Sadece şunu söyledim. Küfretmeden de küfretmek mümkün. Ben onu kullanıyorum. Onun adı argo. Argo dilin çok yaşayan bir bölümü. Burada hemen küçücük bir parantez açalım. Ben dün, şu anda yüzümde hakikaten bir canlılık varsa emin olun ondandır. Bugün de devam edecek aynı şey. Liseli genç kardeşlerimle bir araya geldim. Öğleyin onların bir dersine konuk oldum ve Saint Michel Lisesi ile İstanbul'dan online bir ders üzerinden Veba romanını konuştuk. Albert Camus'un bu senenin onların okuma programı içinde sevgili edebiyat öğretmenleriyle birlikte onlar böyle bir davette bulundular bana. Sevinerek kabul ettim ve 32 arkadaşımla, 32 genç kardeşimle birlikte Veba romanını tartıştık. İnanın o kadar mutlu oldum ki oradan gelen sorular, onların hayata bakışı, edebiyata olan ilgileri. Sonra orası bitti. Öğleden sonra Robert Kolej'le, onlardan da bir davet gelmişti. Yarın Dil Bayramı. Dil Bayramı'nın şöyle bir özelliği var. Yani herkes biliyor, bilmiyor, bilmiyorum ama 1932 yılında Büyük Önder Türk Dil Kurumu'nu kurduktan sonra 2 ay kadar sonra ilk dil kurultayı toplanıyor ve o gün 26 Eylül 1932'nin yıl dönümünde Dil Bayramı kutlanıyor. Ana dil neden önemlidir diye konuştuk. Robert Kolej'deki öğrencilerle, öğrenci kardeşlerimle. Sonra da onun ötesinde onların münazara takımlarıyla bir araya geldim. Genç, pırlanta, canavar gibi çocuklar, kızlar, erkekler, hepsinin hayata ilişkin bir fikirleri var ve çok açıklar, konuşmaya devam ediyorlar. Bugün öğleden sonra ODTÜ Koleji öğrencileriyle bir araya geleceğiz. Onlarla da ana dil neden önemlidir? İnsanlar neden ana dillerine sahip çıkmak zorundalardır? Neden mesela Türkçeyi korumak zorundayız? Herkesin ana dilini öğrenme hakkı neden anasının ak sütü gibi helaldir? Bunu konuşacağız mesela bugün öğleden sonra da. Çok yorucu. Gerçekten çok yorucu. Dün bu masadan kalktığımda sabah saat 9'a 20 kala oturmuştum. Kalktığımda saat 5.30'tu. Çok ciddi bir süre bu. Ama inanın insan tazeleniyor. Şunun için anlattım onu. O çocuklarla da konuşurken aynı şeyi anlattım onlara da. Argo dediğiniz şey dilin zenginliğidir. Argo insanlara ana avrat küfretmek değildir. Ama söylediğiniz sözün anlamının nereye gideceğini bilirseniz eğer, ki onu yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince, umarım becerebiliyorumdur. Orada yerleşen, konuşulan, kullanılan şey odur. Ben küfretmiyorum. Burada kullandığım bir küfür yok, bunu gösteremezsiniz bana. Ama argo kullanmak, evet, sonuna kadar. Argo dilin zenginliğidir, doğru kullanıldığı takdirde. İşin şu öfke boyutuna gelince, sert üslup boyutuna gelince hala aynı şeyi söylüyorum. Keşke benim onda birim kadar siz öfkelenseniz de ben öfkelenmek zorunda kalmasam. Bakın birazdan konuşuruz muhtemelen. Günün en acayip gelişmesi. Biz bugün sabah Türkiye çapında bir operasyonla uyandık. Eski HDP milletvekilleri, eski HDP yöneticileri, hali hazırda mesela Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de var aralarında. 6 sene önceki Kobani olaylarıyla ilgili olarak haklarındaki soruşturma nedeniyle gözaltı kararıyla bu sabah hepsi toparlanmaya başladı evlerinden. Ya şimdi kardeşim, buna öfkelenmeyecek misin sen? Buna öfkelenmek seni HDP'li falan yapmaz. İnsanlara şu soruyu sormak zorundasın ve bu beraberinde öfke getiriyor. Ya 6 yıldır ulan bu nasıl bir soruşturma hazırlığıymış ki 6 sene sürdü şimdi topluyorsun insanları? Ben size açıkça söyleyeyim. Çok açık, hiç kıvırmadan söyleyeyim. Ekonomi patladı, iç siyaset çuvalladı, dış siyaset yerlerde sürünüyor. Bu gündemin değişmesi gerekiyor. Şunu inkar edebilecek biri var mı içinizde? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, yani kolluk kuvvetleri emrinde olan insan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst hukuk merciğinin başında olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a FETÖ'cü dedi. Bakın bu cümle kendi içinde bir tuhaflık barındırmıyor mu? Niye biliyor musunuz? İkisi de görevine devam ediyor. Ya kardeşim, kafa mı yapıyorsunuz siz? Bunu konuşmayacak mıyız biz şimdi? Bu nasıl gazetecilik olacak o zaman? Kusura bakmayın da bu konuşulurken insan öfkeleniyor. Çünkü bu herkes karnından konuşurken burada bir adam karşınıza çıkıp her sabah hiçbir şekilde ihmal etmeden bunu konuşuyorsa, kusura bakmayın, o kadar sert üslubu da taşıyacaksınız. Valla yani bu üslup insanlara uymuyor olabilir. Çok güzel Pokemon programlar var ya. Çok şahane. Yeşilliğin ortasına oturup geyik gibi gülen tipler var mesela. İzleyebilirsiniz. Sabahın köründe çıkıp bilmem ne annemiz yazdı, öbür abimiz, bilmem ne dayımızdan mesaj var falan yapan insanlar var. İzleyin onları. Ama burada o olmayacak. Çünkü onların tamamı taraf. Nerenin tarafı biliyor musunuz? Halkın, sadece halkın dal kavukluğunun tarafı. Burada olmayacak. Kusura bakmayın. Yani bu öfke, bahsettiğiniz şey eğer sertlik buysa, o devam edecek. Baştan söyleyeyim size. Ve bunların hani eksilmesi için de şunu söyleme şansım yok benim. Ya izleyici acaba biraz daha mı şey istes? Yani hani onları çok, kusura bakmayın ya, ülkenin gündemi bu kardeşim. Hani var da vermiyor olsam eyvallah. Ama gündem bu. Ne yapacağız? Yani şu adaletsizliğe karşı çıkmayacak mıyız? İnsanların canları sıkılıyor diye sosyal medya üzerinden çok yaptılar. Ve bakın bunların pek çoğu benim tanıdığım, bildiğim, arkadaşım dediğim insanlar. Halil Sezai olayı ortada. Ben ertesi gün yaptığım yayının arkasındayım. Hala arkasındayım. İnsanların ne söylediği umurumda bile değil. Şiddetin bağışlanır tarafı yok. O konuyla ilgili attığı her adımın, kullandığı bütün şiddet unsurlarının cezasını çekecek Halil Sezai. Çekmeli toplumun tamamı gibi. Ama insaf be birader. Yani bunu konuşurken şunu söylemeyecek miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok konuşulan futbolculardan bir tanesi Arda Turan elinde silahla hastane bastı. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Gencecik bir kızın ırzına geçtikten sonra intiharına sebep olan aşağılık yaratık gözaltına alınıp bırakıldı. Bir dakika, bunu konuşacağız o zaman. Burada hiç kimse şunu yapamaz. Ekşi Sözlük'ten şu baskıyı yapalım, sosyal medyadan buraya binelim, üstüne çıkalım, linç edelim falan. Vallahi umurumda olmaz, kusura bakmayın ya. Bir izleyici o yayından sonra ben orada kullanmıştım o ifadeyi, ben o çocuğun kalbini biliyorum diye. Hala aynı ifadenin peşindeyim ve o gün de söyledim size. Orada karşısındaki adam var ya, 67 yaşında yaşlı adam, hiç öyle biri değil o. Hiç öyle biri değil. Mesela ısrarla şuradan vurmaya çalıştılar Halil Sezai'yi. Israrla sen ezan mı okuyorsun diyerek dövdü. Din karşıtı. Alakası yok. Orada anlatılan ne biliyor musunuz? Sürekli olarak evin her tarafına ikiz villada geçiyor olay. Aynı bahçenin içindeki. Sürekli olarak taciz etmek amacıyla çekim yapılıyor içeride. Çekim. Taciz etmek amacıyla sürekli olarak yüksek sesle ilahi dinletiyor. Ve ondan sonra gelip utanmadan sarhoşken, bakın altını çiziyorum, sarhoşken utanmadan bunu savunuyor ve onun üzerine Halil Sezai söylüyor onu. Bu ağzınla, sarhoş ağzınla mı ezan okuyorsun sen diye. Ben tekrar söylüyorum, ben o çocuğun kalbini biliyorum. Yaptığının taşınacak, savunulacak bir yönü falan yok. Şiddetin cezasını çekecek ama herkes nasıl çektiyse o da öyle çekecek. Ya da Halil Sezai'ye uygulanan şey doğruysa eğer, şiddeti uygulayan başkaları da aynı cezayı çekecek. Yoksa kimseyi adalete falan inandıramazsınız. İkna edemeyiz. Bakın bu sabahki yaşanan şu operasyonu nasıl size gönül rahat değil anlatıyorsam, o gün de anlattım, bugün de anlatacağım. Hiçbir şekilde şu işlemez. Yani insanlar buna takılmasınlar. Ya bu yaptılar çünkü sosyal medya üzerinden yüklenelim, linç edelim. Vallahi umrum olmaz kardeşim ya. Umrum olmaz. Oradaki takipçi benim ordum falan değil ki, hiç öyle bakmadım ben. İnsanlar ister, takip eder, istemez, etmez, bu kadar basit. Sayı değil ki önemli olan. Ama pek çok insan hemen her şeyde konuşmak zorunda hissediyor ya, her konuda fikir beyan etmek zorundasın. Değilsin kardeşim, değilsin, hiçbirimiz değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Ben burada yayın yaptığım için bir gündem maddesini anlatıyorum. Bu yayını, şu işleri yapmasam, çok ciddi söylüyorum, sosyal medyayla işim olmaz benim. Ama işte o soruyu soracağız. Dönayan'ın söylediği hikaye. Hiçbiriniz, burada Halil Sezai'ye karşı çıkan hiç kimse, mesela hayatında hiç gerilmedi, hiç kimseye bir yumruk atmak istemedi, öyle mi? Ya külahımı anlatın siz onu benim ya. Külahımı anlatın benim. Kusura bakmayın ama öyle bir şey yok. Herkes kendini hemen atlayacak, öbür trene binelim ki karşı tarafa rahat ulaşalım. Biz de kalabalıktan yana olalım falan. Yok kardeşim öyle bir şey. Yaptığının doğruluğu yok. Tartışılacak bir yönü yok. Herkes aynı cezayı çekecek o zaman. Ya da herkesin cezasız kaldığı gibi Halil Sezai de cezasız kalacak o zaman. Arası öyle az tuzlusu, çok şekerlisi yok Rıfat Ilgaz Usta'nın söylediği gibi. Ve ben hala aynı şeyi söylüyorum. Zerre kadar burada geri adım da olmayacak. Kim ne istiyorsa, ne düşünüyorsa düşünsün. Umurumda bile değil. Yasemin Hanım ikinci sorusu, demin yayınladık. Neden Periskop üzerinden yayın yapılıyor, hala yapılmalı? Bu arada o kadar çok mesaj geldi ki kullanılmak üzere. Şu dün hani biz bu yayında konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield dış ekonomik ilişkiler konseyi toplantısında, Türk-Amerikan ekonomik ilişkiler kurulu toplantısında özellikle Amerikan firmalarının ve bazı Avrupalı ilaç devlerinin Türkiye'den devletten alacaklarının 2.3 milyar dolara ulaştığını söylemişti ya. Bugün şimdi herkes uyandı mevzuya. Herkes bununla ilgili yayın yapıyor. Sabahtan akşam bağırıyor. Ya bu bir tehdit mi? Ben daha ötesi mi var? Tehdit mi? Daha ötesi olabilir mi? O kadar çok izleyiciden, bu sektörde çalışan izleyiciden mail aldım ki, yani tarif edemem size limitini. Ve hepsi diyor ki, doğru söylediğiniz ama siz bir de yerli sektörün sorunlarını bilseniz. Medikal firmalara, Türkiye'de yerleşik medikal firmalara, yerli firmalara da ödeme yapmıyor şu anda Sağlık Bakanlığı. Bizler de kan alıyoruz. Yani borç herkese takılan bir borç. Sadece onu görmesin kimse. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? 2 gün önce bu olay ortaya çıktığından beri Sağlık Bakanlığı'ndan tıs yok. Kardeşim benim sorunum mu bu? Benim sorunum mu? Çeyizimde mi getirdim ben bunu? Yo, senin sorunun. Niye konuşmuyorsun? Desene yalan. Desene doğru. Desene evet bir darboğazdan geçiyoruz ama çözülecek. Niye ölü taklidi yapıyorsun? Niye? Yani bunun bir gerekçesi olmalı değil mi? Bak gerekçesini ben sana söyleyeyim güzel kardeşim. Para yok. Duyuyor musun sesi? Para yok. Bu kadar basit. Ödeme yapılamıyor. Şimdi bunun geleceğini söyleyen pek çok insan oldu. Pek çok insan oldu. Ona geleceğiz Bingül Hanım. Burası Türkiye değil, tam demokratik bir ülke olan Amerika. Nancy Pelosi'nin lafı. Biz artık böyle tartışılıyoruz bu ülkede. Buna geleceğiz, bu lafı unutturmayın. Ve diyorlar ki, şimdi onu söyleyecektim. Demin bir izleyici yaptı. Ya adamlar diyor, euro kurunu 4,5'a sabitlediler, üstünde 5 kuruş vermiyor. 5 kuruş vermiyor. Bazı anlaşmalarda 3,80'den euroyu doları sayıyor hala Sağlık Bakanlığı bize diyor. Ona rağmen ödeme alamıyoruz diyor. Ya bu niye yapılır? Soruyorum size, bu niye yapılır kardeşim? Doğru mu? Şimdi muhtemelen o soru gelecektir ama Merkez Bankası'nın dünkü faiz artırım kararı. İyi ki konuşmuşuz bir gün önce. İyi ki konuşmuşuz işte, gündemin önünde gitmeye çalışıyoruz ya. Gördü mü bütün Türkiye? Şahsımın faizle başıhoş. Bununla olmuyormuş değil mi ekonomi? Nasıl oldu? Ağustos'tan beri faiz yükselmesi yaşanıyor. Mayıs'tan beri ilk kez. Niye? Ya kardeşim bak, geç kaldın, geç. Geç. Niye biliyor musun? Faizi yükseltmek, Merkez Bankası'nın o repo faizini yükseltmesi doğrudur. Bir takım varlıkların değerini düşürür, insanları faize yönlendirir. Ama bunun bir tane temel gerekçesi vardır, rezervin sağlamsa. Ya şimdi bütün dünya, şöyle düşün, kağıt oynuyorsun kahvehanede, elini açtın gösterdin herkese. Senin paran olmadığını dünya alem bildiği için bu işe yaramaz. Dolarda dün 10 kuruşluk bir indirim olmuş, çok güzel. 10 kuruşluk bir indirim değil onun adı. O kar realizasyonu. Hani burada anlatmıştım ya size. 7.70'den çıkalım abi. Çık çık çık çık çık çık. 7.70'den çık. Niye? Ben çıkmaya başladığım zaman dolar seviyesi düştüğü için piyasada insanlar diyecek ki abi gidiyorlar tamam. Hadi biz de satalım. Sat sat sat. 7.60, 7.50, 7.48'den it sürüsü gibi dolar toplamaya başlayacak şimdi piyasadan herkes. Bugün Yalçın şahane bir yazı yazmış. Yerleşik, dışarıda yerleşik insanlar. Yalçın Karatepe bir günde. Kim bunlar ya? Türkiye'de niye alışveriş yaparlar? Bunlar salak mı? Doları, dövizi başka yerden almak yerine Türkiye'den alıyorlar diye. Mutlaka okumanız lazım. Sen şimdi bu kadar yoğun döviz kullanırken artırdın 200 bas puan. Yani diyorlar ya bazı 2 puan arttı. 2 değil, 200 bas puan. Öyle kullanılır o tabir. 200 bas puan arttı. 10.25'e geldi. Çok güzel. Peki bunun işlerliği ne? İşlerliği ne kardeşim? Bak çok basit bir şey anlatacağım. Aklınızın bir kenarında kalsın. Neden bu parasal büyüklük bizde bir işe yaramıyor? Aklınızda kalsın. 2008 yılında burada konuştuğumuz hani mortgage krizi var ya. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden başladı, bütün dünyaya yayıldı. Yani şöyle düşünün, uzun vadeli konut kredisi ama bizdeki gibi değil. 30 yıl mesela, 35 yıl konut kredisi. İnsanlar aldılar ama hiçbir kredi alındıktan sonra ödenmemek üzere toplanmıyor. Yani bankalar şunu söylemiyor, elin mi sıkı? Ya canın sağ olsun, tamam lan ödeme. Öyle bir şey olmuyor. O borcun bir vadesi var, düzenli ödeme limiti. İki kez ödeyemediğinizde üçüncüde hop çöküyorlar. Sonra ne oluyor? Bankaların evleri olmaya başlıyor değil mi? Bir tane, 10 tane, 100 bin, 10 bin, 10 yüz bin milyon. Sonra bankalar bunları normal değerlerinden çıkartamadığı için, bir de maliyeti var çünkü onların. Bankalar çökmeye başlıyor. Tak tak tak tak tak arka arkaya düşüyor. 2008 mortgage krizi bu. Fakat aynı dönem hepiniz çok sık bir şey duydunuz aslında. Kafayı bir çalıştırın. İnanın o cümleyi hatırlayacaksınız. Bakın kalıbımı basarak söylüyorum. O cümleyi hatırlayacaksınız. Parasal büyüklük, çok likidite var piyasada. Hatırladınız mı? Çok para var ya. Piyasada bol bol para var. Bankalar takır takır para dağıtıyor. 2001 krizinde bizim yaşadığımız, mesela o günü burada yaş olarak beraber yaşadığımız çok insan vardır. Hatırlıyor musunuz? 0.56'ya kadar düşmüş. Kredi faizinden bahsediyorum. 0.56. Hakikaten yok pahasına veriyor banka. Fakat o paranın geri dönüş şansı yok. Bir de şöyle bir şey yaşanıyor. İnsanlar şunu düşünmüyorlar hiç. Ya bu parayı kredi olarak veriyorsun sen. İhtiyaç kredisi çekti adam. Tamam mı? Aldı 10 bin lira, 100 bin lira. Ne kadarsa işte. Hani kıyafet aynasında baktı. Ben de ne kadar kredi alacak? Fena da değil aslında falan. Dedi aldı krediyi. O kredi çoğunlukla varlığa döndü dünyada. İnsanlar mesela malın üstüne yattılar. Yani onu alıp yatırım yapmadı kimse. Sanayi büyümedi, işçilik büyümedi, ham madde stoku olmadı kimsenin. Onun yerine insanlar dövize, faize, altına, konuta falan yatırdılar. Yani varlık arttı. E varlık arttı da paranın dönüşü sırasında o varlık doğrudan işe yaramıyor ki. Yani siz şunu söyleyemiyorsunuz. Hocam ben bu arabayı 224 bin liraya almıştım. Evet, sana borcum kaç para? 224. Al bunu. Öyle olmuyor işte. O araba 224 bin lira etmiyor o zaman. Ve varlığın nakde dönüşümü sırasındaki aradaki fark ekonominin zararı. Anladık. Anlaşılmayan bir şey var mı? İşte bireyler böyle çökmeye başladı. Yani parasal genişleme toplumun refahına yansımadı. Kişisel refaha yansıdı. Bütün dünyada şu anda aynı gelişim yaşanıyor. Türkiye'de de aynı gelişim yaşanıyor. İnsanlar bunu görmüyorlar. O kredilerin faizlerinin dönüşü başladı şimdi. Krediler ödenecek. Diyelim ki şöyle tutun kafanızda. Bakın yine çok basit bir hesap. 100 bin lira kredi aldınız ve demin söylediğim işi yapacaksınız. 100 bin lira krediyi 3 ay önce çektiniz. Banka verdi size. Buldunuz, tanıdık buldunuz mesela. 100 bin lira aldınız. 100 bin lirayı dolara çevirdiniz. 7 lira 50 kuruştan, ya 7 liradan dolar aldınız. Tamam mı? Bugün bakıyorsun 7 lira 60 kuruş. Çıkmayalım, bu para dursun. Ödemesi geldi paranın. Nasıl ödeyeceksin parayı? Kendi içinden ayırdığın parayla, değil mi? Yani o 100 bin liranın içinden bir kısmını bozdurup ödemeye başlıyorsun. E iyi de güzel kardeşim. Taksidin limitini Türkiye'deki doların endeksine bağlamış olmuyor musun o zaman? Yani bu acayip bir ikilem, müthiş bir dilemma. Şöyle bir şey oluyor bir yandan. Döviz arttığı zaman sen borcunu daha rahat ödüyor gibi görünüyorsun. Ama döviz arttığı için aynı zamanda senin borcun da büyüyor. Nasıl? Ekonomideki ikilem bu işte. Bunun bir tane çözüm yolu var. Üretim. Eğer üretiyorsan, bir ekonomi üretebiliyorsa o zaman bundan, bu sarmaldan çıkabiliyorsun. Yoksa kusura bakma, duvara toslamama şansın sıfır bile değil. Vuracaksın o duvara. Çakacaksın. Ekonomimiz çakacak. Biz bunu görüyoruz. Yani şive yaparak ondan satacakmış da beşten alacakmış da falan diye abuk sabuk böyle hani saçma sapan sözler söylemek bir şey düzeltmiyor ki. Ya gördük işte. Tekrar soruyorum. Ne oldu? Hani şahsımın faizle başı hoş değildi. Alsana Merkez Bankası Başkanı'nı. Bundan önceki Merkez Bankası Başkanı'nı böyle demedi mi Erdoğan? Sözümüzü dinlemiyordu. Hadi. Hadi al. Kaç kişiyi alabileceksiniz görevden? Yerine oturan ne yapacak? Geri zekalı mı o? Şunu mu diyecek? Benden öncekiler. Ya boş ver ya, ben de artırırım faiz. Hadi ya. Ekonomi öyle bir şey değil ki. Öyle yürümüyor, kusura bakmayın. Neyse, mevzu budur. Benim size anlatacaklarım budur. Yarım saatini ben yedim. Bir saat zamanımız var şimdi. Bu saatten itibaren saat 10.30'a kadar serbest uçuş yapacağız. Buyurun, top sizde, box. Başlayalım. Ben de bir yudum su içeyim. Bugün yine uzun konuşacağız çünkü. Devam edelim. Nermin Suyun Ülker, uzun süredir iktidar bitti gitti gidecek deniyor ama bir şey olduğu yok. Tam tersi, olumsuz uygulamalar dört nala gidiyor. Biz de bakıyoruz. Bir ara korku eşi aşıldı deniyordu, o da fos çıktı. Yanlış düşünüyorsunuz Nermin Hanım. Siz şunun farkında mısınız mesela? Bugün 6 sene sonra Kobani olaylarından eski HDP'lilerin gözaltına alınması konusunda insanların daha rahat konuştuğunu görmüyor musunuz? Bakın şunu hepimiz kabul edeceğiz. Bu ülkede işler çok yavaş yürüyor. Ama demokrasi yavaş da olsa kazanılan bir şey. Neden? Çünkü demokratik hakkını kullanıyorsun. Bu o kadar boyacı küpü değil, böyle daldır çıkar fışt fışt, olmuyor öyle. Hani bir adam hayata lümpen başlıyor, bir daldırıp çıkartıyorsun bir küpü. Aa, şahane demokrat. Maalesef öyle bir şey olmuyor. Demin şu az önce bir izleyici, kimdi hatırlamıyorum ismi, yazmıştı ya. Nancy Pelosi, Amerikan siyasetinin etkin isimlerinden bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na, Donald Trump'a çok sağlam fırça attı. Ama fırça atarken bizi de çok sağlam boyadı. Burası Türkiye değil, demokratik bir ülke dedi. Ya bizi bu hale getirenlerin utanması lazım. Utanır mı? Mümkün değil ki. Mümkün değil. Ama biz dünyada böyle bakılan bir ülkeyiz artık. Yani istediğiniz kadar kahramanlık hikayesi anlatın. Gittiği bir yer yok yani. Burada kalıyorsunuz. Burası Türkiye değil, tam demokratik bir ülkeyiz. Vay arkadaş ya. Artık bunlar konuşuyor. Merkez Bankamız bağımsızdır deyip de sözümüzü dinlemiyorlar demek hocam bek. Sadece öyle düşünmeyin. Bakın yayında konuştuk ya o gün sevgili Ali'nin uyarısıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Niye? İsim bile, Türkiye Cumhuriyeti ismi bile Merkez Bankası Başkanı'nı bağlamasın diye, kurumu bağlamasın diye. Orası Özerk. Ti rahmetli artık değil. Barış Tiryaki, üstad bunlar şaka mı? Estağfurullah. Faiz yükseldi, döviz frenlendi hafiften. Şimdi de HDP gözaltılarıyla güven, hukuk ve demokrasi daha fazla zedelenip döviz artışı, yatırım azalışı oluyor. Cidden artık gülüyorum. Doğru. Doğru. Ercan Bey, sizin sorunuza da cevap vereceğim. Patreon kesintisiyle ilgili. Onu konuşalım hakikaten burada yayında. Bakın, şunu anlatamazsınız insanlara. Yani bu ülkede döviz artıyor. Neden? Amargan operasyonu. Ya öyle bir şey yok. Saçma sapan bir şey bu. Ama şunu da söyleyemezsiniz. Türkiye'de insanların, hani daha önce konuştuk ya ekonomi 101 yaparken. Ya belli yatırım araçları var. Bunların arasından elinde bir birikimi varsa, tasarrufu varsa, ki biliyorsunuz hani güven endeksinin içinden çıkartıldı o kalem. Önümüzdeki 12 ay boyunca tasarruf yapma ihtimaline yönelik olan bölüm çıkartıldı. Ve şimdi insanlar o paranın nereye gideceğini konuşuyorlar. Böyle baktığınız zaman hiç kimse böyle bir ekonomide daha getirisi sabit bir şey dışında herhangi bir yatırım yapma şansına sahip mi sizce? Saçmalık bu. Saçmalık. İnsanlardan bunu beklemek abukluk. Böyle bir şey olmaz. Ercan Oktayol demiş ki dünkü nasıl olunur söyleşisinde Patreon'un da kesinti yaptığını söylemişsin. Hangi taraf daha az kesinti yapıyor? Patreon mu, YouTube mu? Hangisi daha avantajlı senin için? Ercan Bey, şöyle durum. Patreon'da, orada o söyleşide izleyin. Gerçekten o şeyi, gelir modelini ben 8 ayda oluşturdum. Çünkü öyle bir şey olmalıydı ki oluşturduğum gelir modeli. 8 ay boyunca bu yayın, evet, 5 kuruş para kazanmadım. Olsun, hiçbir önemi yok. Yani bir şey yapmak üzere yola çıkıyorsunuz. Yapacaksınız o zaman kardeşim. Orada anlattım ben de işte. Şimdi yayını da izliyor sevgili abim. 8 ay boyunca finanse etti bu yayını. Yürü, devam et. Nasıl olsa olacak, uğraşıyorsun diye. Oluşturduğum gelir modelinin içinde çoğunluk fonlama, kitle fonlama denilen bütün dünyanın kullandığı bir sistem Patreon. Yani insanlar ufak katkılarla bir şey yapıyorlar. Ama ben şunu çok geç fark ettim. Orada bir para toplamak mümkün. Fakat onu Türkiye'ye yasal yollardan getiremiyorsunuz. Çünkü onlar daha çok, bizde de yasaklanan sistem var ya, PayPal. PayPal ne derseniz. Onunla çalışıyorlar. Bir yasaklandı o, hop kapandı. Ne olacak? O zaman başka bir aracı kurum bulmanız lazım ki Swift kod denilen bir... Bu yayını izleyen çok sayıda bankacı var. Swift kod nedir? Bankaların kimlikleri olur. Bütün dünyada geçerli. Bayağı nüfus cüzdanıdır. O kodla yapılan transfer takip edilebilir transferdir. Hani anlatıyorlar ya şimdi, yazıyor. O buradan yollanmış Şeşel adalarına falan diye. Her bankanın kodu var. O kodla geldiği zaman benim şansım şu oluyor. Ben faturalayabiliyorum onu. Faturasını kesiyorum. Bu ne demek? Ya benim vergi takıntılı olduğumu biliyorsunuz kardeşim. Konuştuk bunu daha önce. Konuştuk yani, evet, içinizden bazıları diyorsunuz ki bu sistemin içine vergiyi veriyorsun. Diyanete burada pandemi döneminde yapılan artışta %100 çakıyorlar, sağlıkçıya %60 veriyorlar. Doğru, ama aynı şekilde bu ülkede okulunu, yolunu, suyunu da ihtiyacı olanı yine aynı vergiden yapıyorlar. Vergiyi kaçıran insanla ben yan yana duramam. Olmaz böyle bir şey. Evet, Patreon %4'ünü kesiyor, öpüyor, yolluyor. Payoneer'a. Payoneer %4'ünü kesiyor, o da yolluyor. Onun üzerinden bir de gelir vergisi ödüyorsun. Eyvallah. Tamam ama ne yapalım, yapılacak şey bu. YouTube %30'unu kesiyor. Sizin orada verdiğiniz, hani katıl tuşuyla verdiğiniz şey var ya, %30'unu kesiyor onun. %70'ini yayıncıya veriyor. Benim şansım, onu da ben faturalayabiliyorum. YouTube'a fatura kesiyorum. Gelir vergisini ödüyorum onun da. Ama yani sonuçta yapmaya çalıştığım hikaye şu. Bakın, bu yayın ilk gününden beri şöyle bir korunaklı düzlem yaşamak zorundaydı. Ben kurarken de, bu yayın modelini oluştururken de aynı şeyi yapmaya çalıştım. Ya herkes aynı şeyi söylüyor. Muhalif. Ya gazetecinin muhalifi olmaz birader. 5 senedir dilimde tüy bitti. Ama sonuçta bu yayınla ilgili, bir dakika ya, şöyle bir şey oldu dediğinde, bu yayına ilişkin insanların gelebilecekleri yer yayının geliri. Benim orada açık olmam lazım. Yani bana bir şey sorduklarında, al ciğerim bak bu faturası diyebilmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa kusura bakmayın ama ben de salak değilim. Yani Türkiye'de hala benden başka YouTube'a takır takır gelir vergisi ödeyen biri olduğunu zannetmiyorum. Bak bu kadar da net söylüyorum sana. Ama olsun, olsun, bunun bir önemi yok. Çünkü o sorduklarında diyorum yani 5 yıldır bu yayını yapma gerekeceğim. Yap. Bu ülkede medyanın tarihi bir gün dürüstçe yazılacak kardeşim. Yazılacak. Ve bizim de ömrümüz emin olun yetecek bunu görmeye. Ve o gün kim ne yaptı sorusu cevaplanırken ben kafamı önüme eğmek istemiyorum. Bu kadar basit. 5 yıl önce söyledim. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Benim de 16 yaşında bir oğlum var. Ders yapıyor şu anda. Yan odada o da. Ev internet kafe gibi düşünün. Ama yarın bir gün o bunu sorduğunda ya bu kadar rezalet yaşandığında sen ne yaptın dediğinde başım öne eğilmemeli benim. 5 yıl önce bunu söyledim ve hala aynı şeyi söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yayını nasıl destekleyeceksiniz? Ya bu parasal katkı, maddi katkı falan bunlar değil hikaye. Ama burada olmanız önemli mesela. YouTube'un reklam gelirinin artması için abone olmanız önemli. Bu yayına doğrudan küçük katkı falan vermenize gerek yok. Ama abone olduğunuzda inanın o desteğiniz olacak işte. O beğeniyi eklediğiniz zaman bir zahmet zorlanıp hani şu yukarı doğru parmak var ya onu yaptığınız zaman bu yayının reklam geliri artacak. Anlatabiliyor muyum? Siz zaten katkı vermiş olacaksınız. Bir zahmet yapın o yüzden onu ya. 2258 şu anda aynı anda izleyen izleyici var ki beğeni sayısı yüksek 1160 yarısı. Niye? Bak aynı soruyu bir daha soruyorum. Ya kardeşim beğenmiyorsan niye izliyorsun ya? Mesela bunu alınıyor bazıları. Alınma. Doğru soru bu çünkü. Beğenmediğin şeyi niye izliyorsun? Bak ben yapmıyorum, sana da tavsiye etmem güzel kardeşim. Yapma. Geç. Ben burada anlatıyorum ya size. Yani şunu söylüyorum ısrarla. Ya kardeşim biri konuştuğunda rahatsız mı oluyorsun? Kapat. Bak ben öyle yapıyorum. Bizim evde Tayyip Erdoğan aylardır konuşmuyor. Herkes diyor ki orada. Yo ben sadece izleyeceğim zaman haberle ilgili bölümünü izliyorum. Kapatıyorum o kadar. Niye? Çünkü anlattığı doğru. Doğru değil ki. Doğru değil. Ömer Çelik. 3 ayı geçti ben sesini duymayalı. Çok büyük huzur mesela. Söylediğinin alakası yok. Mahir Ünal. Benim hayatımda yok. Yok. Niye olsun ki? Ama beğenmediğim bir şeyin peşinden gitmeme güzel kardeşim. Murat Til demiş ki EBA'da verilen canlı dersler, iki çocuğum var, ikisi de 8.30'da başlıyor, tek bağlantı imkanım var, nasıl tercih yapacağım, ben seçemedim, kim seçecek, Milli Eğitim Bakanım. Vallahi doğru soru Murat Bey ve Milli Eğitim Bakanımız talebin yoğunluğundan memnun olduğunu söylüyor. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama zannetmiyorum ya. Yani geç kaldım ama yetiştim Mersin'den, ne güzel, günaydın Mersin'e de, güzel Mersin'e de. Hıdır Gürbüz demiş ki bugün yapılan operasyonu yöneten kişi düğün çıkışı saraya gelinlikle eşini götüren başsavcıymış. Bu kadar da olmaz. Türkiye'de artık kullanılamayacak bir cümle. Kardeşim ben size başka bir şey okuyayım. Bugün yayında yapmayacağız. O bölüm olmayacak ama Sabah gazetesinin bugünkü manşeti ne biliyor musunuz? Lütfen dikkat edin. Yüreğin yetiyorsa HDP'ye gözdağı ver. Yüreğin yetiyorsa HDP'ye gözdağı ver. Anlatılan da şu. Kayseri'de bir şehidin ardından şehitlikte yapılan programa katılan CHP'lilere yönelik bir protesto olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Ana avrat küfürlü saldırı girişimini. Onunla ilgili CHP yöneticilerinin açtığı davaya ilişkin olarak CHP'liler çok kalabalık bir şekilde davaya desteklemeye geldiler. Bu bir gözdağıdır diyor. Gazete ve diyor ki yüreğin yetiyorsa HDP'ye gözdağı ver. Al sen verdin. Al sen verdin. Ne oldu? Bak bunların hiçbiri tesadüf değil. Gerçekten. Bu böyle tesadüf olmaz. Ya bu çok saçma. Yani demin kim yazdı? Gitti aradan biri. Mümtaz Ertürkönen'in tahlilisi. Yani düşünce suçuyla ilgili. Düşünce suçu olmaz ya. Olmaz kardeşim. Düşünce suçu diye bir saçmalık kaldı mı ya 21. yüzyılda? Ama herkes için. Müyesser Yıldız niye içeride ya? Soruyorum sana Müyesser Yıldız niye içeride? Kobani olayları döndür çevir getiriliyor. Ben yayına girmeden önce Ayhan Bilgin'in avukatının attığı bir sosyal medya mesajını okudum. Diyor ki 6 yıl önce bu davadan yargılandı Ayhan Bilgin. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Mümtaz Ertürkön'ü tahliye ediyorsan o zaman Müyesser Yıldız niye içeride açıklamak zorundasın. Bunun taraf tutmakla alakası yok. Yok. Müyesser ablayı savunduğun zaman, onun arkasından iyi bir şey söylediğin zaman onun görüşünü savunmuş olmuyorsun. Adaleti savunmuş oluyorsun. İşte bunu insanlar yapmadığı için bu hale geliyoruz biz. Mustafa Tahir Akkale, Ünsal Bey, muhalefeti Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını sürekli gündemde tutarak ayrıştırma girişimi var. İyi Parti bu durumdan oldukça memnun görünüyor. İyi Parti Cumhur İttifakı'na yaklaşıyor. Valla dün konuştuk. Mustafa mı Tahir mi ne diyeceğimi bilemiyorum ama Tahir Bey diyeyim. Dün konuştuk bunu. Ben bununla ilgili önümüzdeki hafta bir yayın yapacağım. Ve yayın şöyle bir yayın olacak. Bu hazırlığı hala devam ediyor yayının. Belki bir sonraki haftaya da kalabilir. Bu hikaye bir zemin hazırlama. Ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Ama burada Meral Hanım'ın öyle bir adım atabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü bakın bu çok ciddi bir şekilde intihar olur. Hiç kimse kendini kandırmasın. İntihar olur bu. İnsanlar Meral Hanım'a verdikleri oyun pek çok bölümünün aslında ödünç demiyorum bakın. Tıpkı geçmişte HDP'ye bir grup Türkiye'de sosyal demokratın hatta sağcının, liberal sağcının en azından verdiği gibi potansiyel oy olduğunu düşünüyorum ben. Ve Meral Akşener şu anda üzerine öyle bir oy almış falan değil. Kimse kendini kandırmasın. Böyle bir şey olmaz, olamaz, olabilemez. Türkiye'de bir grup aklı evvel tatlı su solcusu yine başladı. Oturduğu yerden yardırmaya başladı. Hani siyaset nasıl olur, nereden yürütür umurunda değil. İki tane milletvekili danışmanı tanır, siyasetin göbeğinin deliğinden geçtiğini düşünür. Öyle değil o. Yani çok hassas bir denge üzerinde gidiliyor ve şunu da söyleyeyim. Meral Hanım bunu yapacak kadar akıldan soyutlanmış bir insan değil. Neyin ne olduğunu biliyor. Bence süreci öyle bir götürüyor ki Türkiye'de sosyal demokratlar da dahil olmak üzere, CHP'liler de dahil olmak üzere onların ortak cumhurbaşkanı adaylığını oynuyor. Olabilir mi? Olabilir. Bunu uzun uzun altını doldurup konuşacağız. Umut Topuz demiş ki, neden yayınlarınıza siyasi konu kalmıyorsunuz? Umut Bey, Umut Hanım, ikisi de var çünkü benim. Hem Umut adında kız arkadaşım hem erkek arkadaşım var. Sadece siyasi konuklara kıl değilim, kimseyi almıyorum. Yani burası benim evim. Ve sabah 9'da yayına başlıyorum. Hazırlığı 6.30'da başlıyor. Burada kalması gerekiyor konuk alacağım kişinin. Onu da yani kusura bakmayın da sağ olun. En azından hani yataktan kalkınca hiç olmazsa don paça bir 20 dakikam olsun. Öyle bir şey olmuyor. Yayına bağlantıyla almak mümkün. O da benim tercih ettiğim bir şey değil. Yarım saat beraber olalım diye yapıyorum. Şurada çok güzel şimdi demin ayırdığım mailleri okurken gelen maile bakar mısınız? Hop, oh, bir anda coşmuş burası. Neredeydi? Heh. Kerim Hacıoğlu. İsm. Ya kusura bakmayın lap diye okudum ama. Vallahi sonunda yazıyor muydu adı? Neyse yazmamış. Adım okuma falan filan yazmıyor. Bak soruya bak. Övüyor musun, dövüyor musun güzel kardeşim? Anlamadım ki. Hepsine hakkım var. Eyvallah da. Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Kitap. Doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum abi ama kitap yayınına başladığından beri ortada bir de gözlük çıktı. Ortada bir de gözlük çıktı. Bu gözlüğü şekil olsun diye mi takıyorsun? Keşke öbürünü getirseydim yanımda değil. Yok bak dediğin gözlük şu. Şu gözlük. Yakın gözlüğü 2 numara. Takma gerekçem çok basit. Görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Bak yeminim daha nasıl ikna edeyim ben seni bilmiyorum. Görmüyorum. O bir tane daha büyük gözlük var ya artık onu sürekli kullanıyorum. Onu sürekli kullanıyorum. Sağ olsun bak çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi de Rabia Özden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşar. Türk-Amerikan Hekimler Birliği'nin oradaki başkanı aynı zamanda. Rabia'ya da uzun süre hani buradan ne yaparız falan. O sağ olsun beni yönlendirdi. Artık multifokal bir gözlüğüm var. Vallahi hem yukarısı uzak aşağısı yakın. Görmüyorum ya daha ne yapayım babacığım anlatamıyorum ki. Hani şöyle bir şey mi yapsak acaba? Sevgili Sibel Hanım, hekim buradaki muayene yapayım. Ondan ben bir rapor alayım. Şuraya bir ütüp koyayım. Harbiden görmüyor bu diye. Görmüyor lan ben şahit. Valla bak hekimim diploma numaramda şu yazsın altına. Ya böyle şekil mi olur? Kitap konuşuyorum gözlük takayım. Ya birader geç bunları. Bak bunu yapacak olsam sana o kitabı burada tanıtma yolunu seçmem. Instagram hesabına koyarım yanına da kahveyi çakarım onun. Gözlüğü de üstüne katlayıp koyarım. Akar ortam. Anlamı o değil ki o zaman benim televizyonda bilmem kim dayımız kitap yazmış diye gösteren adamdan ne farkım kalır benim? Vallahi görmüyorum. Bak nasıl anlatayım görmüyorum. Hikayede ne biliyor musun? Şimdi kitabı şöyle okuyorsun ya bu dublajdan kalma. Anlat kısacık anlatayım da ne olur. İşin özeline girmeye başladık ama mecburum başka şansım yok. Ben çok uzun yıllar dublaj yaptım. Dublaj stüdyosunda şöyle çalışılır. Elinde bir metin olur. Onu 20-30 santim uzakta tutarsın. Genelde karanlık stüdyolardır bunlar. Hepimiz de oradan kaldı zaten. Metni okursun. Kulağına orijinal ses gelir. Uzakta da 2,5-3 metre uzakta da bir ekran vardır. Bir yandan da onu görürsün. O ağza göre konuşursun. Göz buradan yakına bakar. Kafayı kaldırır. Uzağa zoomlar. Sonra tekrar yakına çekersin. Bir süre sonra bu ne oluyor biliyor musun? Ya senin okumana da diye basıyor gidiyor. İşte bendeki dağılma o yüzden. Burada kitap okurken de fark ediyor musunuz siz? Mesela ben size bakarken değil sorunum. Çünkü burada bir kameraya bakıyorum ben. Küçük şu kadar bir kamera bak. Şu kadar. Ortasında vizörü var. Oraya bakıyorum. Onun da değil benim sorunum. Ama kitap için bir şeye baktığım zaman bende yok o. Ne yapayım mecburum yani. Ya yemin ediyorum Kerim Kağıt. Vallahi görmüyorum ya. Daha nasıl anlatayım ne yapayım bilmiyorum ki. Ama dert bu olsun ya. Vallahi dert bu olsun. Ben buna varım yani. İnsanların ne sorunları var? Allah korusun. Bunda ne olacak ya? Hadi devam edelim. Bu soruyu düşünerek mi sordu yazmış döndüm eşi. Bilmiyorum ki inşallah. Turgut İnce. Yaptığı fahiş hatalardan dolayı Muharrem İnce'nin artık geleceği olmayacağını düşünüyorum. Bu bağlamda CHP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı konusunda düşünceniz nedir? Deminki hikaye. Ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Muharrem İnce'nin yaptığı demokrasi yolculuğunu hani Sivas'tan başlayan hikayeyi gördünüz. Şu anda 7 kişi yan yana döner yiyorlar benim gördüğüm. Ve artık sosyal medyada da bunun bir karşılığı yok. Sizler de görüyorsunuz muhtemelen. Önceden ilk paylaşıldığında helal olsun halk adam olan. Lan vallahi ya helal, bak ne kadar param varsa falan filan diyordu. Şimdi insanlar sallamıyor. Olması gereken bu kardeşim. Ne zaman bitti bu hikaye biliyor musunuz? Ayasofya'nın açılışında. Hiç lamı cimi kalmadan Ayasofya'nın açılışında bitirdi kendini Muharrem İnce. Çok net. Çünkü şöyle bir düşünceyle girdi oraya. Ya ben ortalama mütedeyyin seçmenin de oyunu indiririm. Evet ya oradan yürürüm. Öyle olmuyor işte. İşte Meral Akşener için de aynı şey geçerli. O kadar basit bir şey değildir siyasi denge. İnsanlar böyle kurdukları zaman siyaset dışı kalırlar. CHP'nin adayı kim olacak? Vallahi CHP'nin adayı bana kalırsa, izleyin bunu. Bana kalırsa iş Meral Hanım çizgisinde biraz devam edecek. Ama tabii burada çok büyük daha tartışmalar çıkacak, hiçbiri yaşanmadı. Yani Ankara İstanbul Belediye Başkanlığı gerilimi yaratmaya çalışacak insanlar. Daha yaratmadılar ama bunlar olacak. Mesela bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclisinin içinde bazı kararların geçtiğini duyacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nu parlatmaya çalışacaklar. Öte taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aynı şey olacak. Ve bunları yapanlar doğrudan o dengeyi etkileyecek AKP'liler, MHP'liler olacak mesela. Çünkü o tartışma çok sayıda adayı sok, dövüştür, aradan daha az oy alan yükselsin çıksın. Erdoğan'ın seçildiği 1994 belediye seçimleri gibi tıpkı. O gün sol sosyal demokrat kimlikteki insanların kavgasının tartışmasını hatırlayın. Sen mi olacağım, ben mi olacağım, ben geliyorum, Zülfü Livaneli geliyor, Murat Karayalçın gidiyor falan filan tartışmaların arasında geldiğimiz yeri düşünün. Buna uğraşıyorlar ama bence öyle olmayacak o hikaye. Devam. Ahmet Ulaş Kuru. Ben sanmıyorum gerçi ama Mansur Yavaş ideal bir cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Vallahi çok iyi bir belediye başkanı. Ankara'daki uygulamalarını görüyorsunuz. Ama her iyi belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı mıdır? Mansur Bey'in şöyle bir artısı var. Daha önce cumhurbaşkanı adaylığı var. Olabilir. Elif Kibaroğlu. Gelebilecek iktidar devralacağı enkazla ne yapacak? Muhalefetin iktidar istediğini düşünmüyorum. Yok ya bu çok kuru bir söylem. Özellikle pohpohlanan bir söylem. Öyle bir şey olabilir mi? Yani hazırlığı yok başka bir şey. Ona katılırım. Gerçekten hani şu İskambil destesi falan. Fark ettiniz mi? İstanbul'dan şimdi bunu temizleme çabası başladı. Siyasetin çok, benim rahmetli babaannem çok kullanırdı, akıl taneleri başladılar. Öyle diyorsun ama kahveci esnafında çözülüyor sorun. Ya kardeşim kahvecinin sıkıntısı olmamasını tartışmıyoruz. Evet, işsiz insanın gideceği kahvehaneler şu anda onlar bile işsiz. Doğrudur. Ama burada söylemin saçmalığını konuşuyoruz biz. Bana o zaman şunun cevabını ver. Tamam kahvehaneler çalışsın. Eyvallah. Kaç tane 52'lik deste satın alacak? Devlet yardım mı etsin? Eskiden mesela hatırlarsınız. Benim yaş kuşağım çok net hatırlar. O oyun kağıtlarını. Neydi adı? Abim hatırlar. Neydi onun kağıtları? Kem. Kem kağıtları Kızılay üzerinden getirirlerdi Türkiye'ye. Gerekçesi neydi biliyor musun? Aradan en azından Kızılay para kazansın diye. Şimdi devlet mi dağıtacak mesela? Geldi mi? Bu ayki istihkakımız geldi usta. 26 deste yollamışlar. Yalnız elleri biraz sıkışıkmış. Az önce Sağlık Bakanlığı'ndan getirdiler. Açılmamış yeni 26 destemiz var. Bunu mu söyleyecek insanlar? Ya yapmayın Allah aşkına ya. Kötüye kötü demek bile tarafsız halden çıkma gerektiriyor artık Türkiye'de. Yok ya öyle bir şey olmayacak. A30. A29. Oo. Bak Deniz Akkaya mesela demiş ki Mansur Başkan başkanımız olarak kalsın yılların acısını çıkartıyoruz. Vallahi çok haklısınız. Çok haklısınız. Ankara'da öyle şeyler oluyor ki insanlar baktığı zaman diyor ki lan böyle bir şey vardı ya. Evet ya. Ona hakikaten böyle bir şey vardı. 25 senedir biz bunların hiçbirini görmedik çünkü. Hiçbirini. Özgür Akbay, bu kadar saçma olmasa bu kadar konuşulmazdı ama bence bir işe yaradı. Olur mu ya? Ya o zaman mümkün olduğunca saçmalayalım. Gündem ne hale gelecek Özgür Bey? Düşündünüz mü hiç? Hey Kovancı, biri iyi bir şey yapınca hemen Cumhurbaşkanı adayı olsun denmesi. Valla ben de aynı şeyi söylüyorum. Çok haklısınız. Ben bundan rahatsızım. Ama Mansur Bey'in şöyle bir özelliği var. Bir daha söyleyeyim. Daha önce Cumhurbaşkanı adayı oldu zaten. Lidya, TRT'de çok yüksek ücretler mi var? Çok tanınmayan bir spiker ne kadar alır? Valla çok tanınan tanınmayan ayrımını bilemem. Siz kaç kişiyi tanıyorsunuz? Yani tanınan tanınmayan öyle bir şey değil. Ama zaten insanların alacağı paralar bellidir, maaşları bellidir. Ama onun dışında dışarıdan yapım firmalarına ne kadar para ödenir derseniz o zaman konuşacak çok şey var. Çok yani TRT'nin başından geçmiş, haber dairesi başkanlığı yapmış, genel müdürlük yapmış insanların tek tek bir sigaya çekilmesi lazım. Onlara sormak lazım. Hacı abi ne yaptın sen diye. Senin döneminde şu kadar para harcanmış. Değil mi? Ne kadar olur bilmiyorum ki. Ya ben sadece şunu biliyorum. Benim aldığım paranın tamamı kayıtlı orada. Yani 2 yıl en son 2 yıl. Değil mi? 2 sene oldu tabii. 2000, 2013, 2015 doğru tabii ya. TRT Türk'te siyaset yayını yaptığım dönemde bir dış yapım firması aldığım para orada kayıtlı. Ben sadece onunla ilgiliyim. Bilmiyorum diğerini. Nermin Hanım demiş ki dilimizi çok iyi kullanıyorsunuz. Sağ olun. Sizi izlemek çok keyifli ama çünkü değil de çünkü diyorsunuz. Çünkü öyle denir Nermin Hanım. Oradaki o çünkü sözü var ya Türkçe yazıldığı gibi mi okunur diye bir yazıldığı gibi okunur diye bir söz vardır. Hayır, Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Türkçe doğru telaffuzla okunur. Çünkü diye okunur o. Çünkü denilmez. Çünkü oradaki sondaki ki olan bağlaçtır. Şunun için ki anlamındadır o. Öyle kullanılır. Mesela bir takım harfler uzamasında, kısalmasında bizde maalesef o şapkalar falan yok edildiği için çok iyi bir şey yapılmış gibi. İnsanlar bunları konuşurken yumuşak G'nin nasıl kullanıldığına falan bakmazlar. Emin olun doğrusu odur onun. Çünkü diye okunmaz. Çünkü diye okunur. Yalım Akın, Berat Albayrak Barış Terkoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Daha çekeceği var herhalde. Vallahi istediğini yapsın. Yani engelleme şansınız yok ki. TRT'de ana haber sunan kişi bana deli sorular sorduruyor Hatice Hanım. Ya çok normal ya. Vallahi çok normal. Mesela Teoman Hakan abi. Ya bu tarz şeyler, konuşmalar, konuşmada kullanılan kelimeler. Türkçe bir parça konuşulandan öğrenmesi gereken dillerden biri. Çünkü yazım üzerindeki kuralların pek çoğu esnedi. Yani Türk Dil Kurumu 1932'nin Temmuz'unda Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani üzerinden tır geçti. Her şeyde darbede büyük darbe aldı. Çok büyük. Başına sürekli arpalık gibi göründüğü için acayip insanlar yerleştirildi falan. O yüzden kötü. Aytaç Temiz, Kızılay demişken eğitime destek için yardım toplamaya başlamış. Sağ olun ben almayayım. Bakın Zeynep Sezgin de diyor. Kızılay dün yine mesaj gönderdi eğitime destek için avucunu yalasın. Ben de öyle bakıyorum. Bir onluk atsana. Bir beş kağıt sıksana ya. Yok kardeşim öyle bir şey. Ensardan iste. Git. Geliyor geleceğim gibi harflerde zor. Mesela evet Türkçe kullanılırken siyasiler çok yapıyor ya yapacağım. Öyle denmez ki yapacağım denir o. Yani oradaki sondaki yumuşak ki öyle uzatılır. Eğer öyle bakacak olursanız aynı şey. Ama bu yerleşmiş bir kalıp. Türkçe yazıldığı gibi okunur. Doğru yazılsa yazıldığı gibi okunsun. Ama doğru yazılmıyor ki. Noktalama işaretlerini kaldırıyorsunuz. Çık siz. Ondan sonra diyorsunuz yazdığın gibi okun. Olur mu öyle şey ya? Devam edelim. Bengisu Ronan'ın şahane makaleleri var. Türkçe'de seslerin etkileşimi üzerine. Meral Öztürk yazmış. Doğrudur. Evet. Başka sorumuz. Sait Talha Özkan. Ünsal abi, tıpta uzmanlık sınavı için bir süreliğine Ankara'ya geleceğim. Tanışma imkanımız olur mu? Çok zor be güzel kardeşim. Hiç yalandan kıvırmayayım yani. Çok zor. Bu salgın döneminde Ankara bu kadar da patlamışken çok zor. İnşallah başka sefere. Bakanımız nasıl diyor? İyileşme noktasında. Türkiye'de bence en kötü Türkçe konuşan bakan insanlardan biri Sağlık Bakanı. Söylediği cümleler bütün şeylerde mahsur ve mahsur çok karıştırılıyor. Tabii mahzur başka bir şey. Z ile yazılanı başka bir şey. Yani mahzur huzur kaçıranı anlamında, rahatsız edin anlamında. Mahsur muhasara kelimesi de oradan gelir. Etrafını çevirmek demek. Yani mahsur, sakınca. Anlatabiliyor muyum? Ne konuşuyorduk biz? Hop arada gitti. Neyse yani işte Türkçe'ye ilişkin bir şey. O hikayelerin konuşmasında hazır konu dil iken Kürtçe öğrenmek istemez misiniz? Fetan sönmez. Keşke. Keşke ama ben çok zor. Ha, Sağlık Bakanı'nı konuşuyorduk. Ya bilmem ne yapmış olacağız. Bunu da bu şekilde açıklamış olacağız. Siyasiler cümleyi uzattığı zaman güzel konuştuğunu düşünür genelde. Hep böyledir. Yanlıştır. Öyle bir şey olmaz. Tam tersine basit kullanmak zorunda insanlar. Yani dilin basiti bence makbul olanı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Neyse dile çok zaman ayırdık. Evet başka. Buradan bir yandan Twitter üzerinden de bakalım. Buradan da soru geliyor çünkü zaman zaman. Onları da görelim eğer varsa bu taraftan. Mail kutusuna bakalım. Emine Hanım demiş ki mesela. İktidarla muhalefet arasında nasıl bir fark görüp ümitli olabiliyorsunuz? Aralarında en ufak fark yok. Herkes kendi yandaşını kullanıyor. Benim hiçbirinden ümidim yok. Yanlış. Emine Hanım böyle düşünmeyin. Bakın eğer böyle düşünürseniz bir sonraki cümleyi kurmanıza gerek yok. Kapatın dükkanı. Benim için fark yok. Bitti. Öyle olmaz. Fark sizsiniz ya. Siz talep edeceksiniz. Bakın hep konuşuyoruz ya. Demokrasi talep edilen, istenen bir şey. İstemezseniz demokrasi olmaz. Vallahi olmaz. Her yönetim olur, demokrasi olmaz. Demokrasi talep edilen bir şey. Ve bu umutsuzluğu körüklemek doğru bir şey değil. Yapmayın. İktidarla muhalefet arasında körü körüne muhalefeti desteklemek. Mesela burada hiç böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir tavır. Öyle bir şey olsa ben çok rahat yapardım. Size bir adım sonrasını söyleyeyim. Vallahi yani dostça sohbet ediyoruz burada. Hiç de korkum yok. Ben bu yayını yayın bittikten sonra YouTube'da da yayınlanacak. Bakın eğer öyle bir şey yapacak olsaydım ne bugün Sözcü TV kurulurdu ne başka bir televizyon. Buradan yürürdük biz. İnanın çok rahat yürürdük hem de. Ama öyle olmayacak kardeşim. O zaman o yapılanın bir farkı kalmıyor işte. Sen beni sev ben seni ağırlayayım. Ne farkın var ya? Ne farkın var? Aynı şeyi yapıyorsun, aynı işi yapıyorsun. Evet, doğrudur. Hep söylüyorum. Türkiye'de ben medya sektörünü biliyorum. Yani 50 yıllık ömrümün 37 senesi bu sektörün içinde geçti. Evet, medyada, bakın yine olacak. Yani bunu kullanacağım çünkü başka türlü olmaz. Medyada bazılarının gerçekten bokunda boncuk var. Var. Hiç değişmiyor bu. Yani yandaş oluyor el üstünde, candaş oluyor el üstünde. Orada çalışıyor el üstünde, şutlanıyor buraya geçiyor el üstünde. Ben anlamıyorum bunu. Ama daha ötesini söyleyeyim, anlamak istemiyorum. Ben o ilişkiler ağının içinde olmak istemiyorum. Onun için bakın 5 senedir buradayız biz. 5 yıldır buradayız. Ben hani çok sık soruyorsunuz ya, ya sağ olun o kadar güzel dilekler, o kadar güzel şeyler yapıyor ki. Ya ben... Çok açık söyleyeyim size bakın yani zaman zaman öyle şeyler alıyorum ki mailler, mesajlar, saklıyorum onları. Yani burada konuşulması doğru olmaz çünkü. Ama ben şöyle mail aldım mesela. Abi Fox TV yönetiminde çok sağlam tanıdıklarım var. İstiyorsan konuşalım. İstiyorsan konuşalım mı? Ne için konuşuyoruz? Ben Fox'a haberi sunacağım. Ya güzel kardeşim bak. Ne olur. Hani deminki gözlük mevzunda olduğu gibi. Ya Allah rızası için inan ya. Vallahi istemiyorum ya. Bak ya nasıl inandırılır insan anlamıyorum ki. Biz böyle iyiyiz kardeşim bence. Biz böyle iyiyiz. Evet. Hani burası etki alanı sınırlı gibi görünüyor. Hiç değil. Hiç değil. Biz burada doğrusunu yapıyoruz. Herkesi eleştirme hakkımızı kullanıyoruz. O şansımızı ben kimseye vermek istemiyorum. Yapamam yani, orada bir kurumsal baskı üzerinde ne olursa olsun. O kurumsal baskı olacak. Ben istemiyorum bunu. Devam edelim. Bakalım YouTube üzerinden gelen sorulara. Bayram Alpay, bizi öğrenilmiş çaresizliğimizin cenderesinden çıkaran böyle yayınlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sağ olun Bayram Bey. İnanın amaç o zaten. Talha Üstün, ben halkı da siyasiler kadar suçlu buluyorum. Halkımız tembelliği ve rahatını bozmamayı seviyor. Mesela bakın, zaten sevmediği işlerde çalışan insanlarımız pandemiyle kendilerine kılıf buldu. Buna ilişkin çok mail geldi ya. Çok mail geldi. Yani ortak bir şey mi var, tavır mı var? Nedir bilmiyorum ama bazıları da işten atılmayı fırsat bildi falan diyor. Ya ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ercan Oktayoğlu, TÜSİAD'ın dünkü kamulaştırma hakkındaki açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz? Ya şunu düşünüyorum ben mesela. Türkiye'de patronlar her zaman yatıyor kulağının üstüne. Hep böyle. Hep böyle. En olmadık yerde derdini anlatıyor. Ben o açıklamanın ne olduğunu söyleyeyim size. Açıklama şu. Aman hocam, böyle bir şey olursa biz iktidardan yana tavır koyarız yalnız ha. Şşş, akıllı olalım. Anlatılan bu işte. E iyi de sen sesini çıkartmıyorsun yaşananlara. Hiçbirine. Bak mesela ben bunu herhangi bir televizyon kanalında olsam söyleyemem. Ya ben söylerim de televizyon kanalı sürekli olmaz. Orası kapanır. Yazık, o kadar insan çalışıyor. Niye? E o insanlar reklam alacak. Ama burada söylerim. Bana ne, benim hiç birinden şöyle bir beklentim yok. Bu yayının sponsoru ol. Buraya istemiyorum kardeşim, boş ver. Yurt Rezer, bir kargo firmasında çalışan 18 yaşındaki bir gencin umudunu yitirip yaşamına son vermesi. Gördünüz değil mi? Furkan Celep'in bıraktığı veda mektubunun etkisindeyim. Umutsuzluk böyle yayılıyor işte. Yapmayın. O yüzden demin hani Emine Hanım'dı değil mi, mailini okudum. O karamsarlığı yerleştirmenin bir anlamı yok. Yok. Mehmet Fatih Çam, siz istemiyorsunuz ama Fatih Portakal sizin yaptığınıza benzer bir yayına bence hazırlanıyor. Keşke. Keşke. Ya Fatih Bey, ben buna hiçbir zaman karşı çıkmadım ki. Hiçbir zaman. Bakın, hep de bu yayını izleyenler, sizler şahitsiniz değil mi? Hepiniz. Ben bunu hep söyledim. Benim karşımdaki saati özellikle ısrarla söylüyorum. 9'a beklerim ya. Herkes yapsın kardeşim. Herkes yapsın. Anlatsın derdini. Benim öyle bir korkum yok. Ama o da gelirse bizim... Yok, hiç öyle bir derdim yok. Eğer olsaydı 5 sene önce bu yayını saat 9'a koyacağım diye ısrar etmezdim. Benim pek çok insan uyardı o dönemde. Olmaz ya, karşıda çok iyi yayınlar var. Hayır, size de anlattım. Burada konuştuk ya. Sizden ben 6 aylık süre istedim. 4,5 ayda yaptık ama yapacağımızı. Çünkü o yayınlar da çökecek diye anlattım size. Çünkü kötüler. Çünkü taraflar. Çünkü patronu var. Bir yerde çatlayacak. Yani bir şeyi söyleyemeyecek. Manadası belgesini okuyacak. Tamam mı? Okumaya başlayacak. Çatır çatır çatır. Bir yere gelecek. Diyecek ki buraya kadar okuyalım. Bizim öyle bir derdimiz yok. Devam edelim. Bir sorum olacak Ünsal abi. Sence adaletsiz davranan ve zulmeden bu kitleyi ötekileştirmek ya da görmezden gelmek ne derece doğru? Şu an neonazilere yapılan ötekileştirme gibi mesela. Bence abartıyorsunuz, öyle bir şey yok. Tam tersine eğer buradan mesela böyle konuşursanız şuraya geliriz biz. Benim çok eleştirdiğim bir şey. Türkiye'de cemaatler üzerinden büyük bir tartışma kopuyor şu anda. İşte tarikatlar ve cemaatlerle mücadelenin yolu doğru bir laiklik uygulamasıyla onların serbest bırakılması. Hadi oradan be. Hadi oradan. Nereye kadar serbest bırakacaksın? Bir anlatsana bana. Nedir mesela o serbestiyetin limiti? Ne yapacak mesela? Tarikatlar ve cemaatler İçişleri Bakanlığı'na yıllık hesap vermek zorunluluğu getirilecek. Bütün gelirini giderini hesaplayacaksın. İyi de gelir gider öyle olmuyor ki. Şunu nasıl yapacaksın? Bir anlatsana mesela. Bir tarikatın lideri Konya'da mukim. Orada oturuyor. Orada şey yapıyor. Sonra Adapazarı'nda çıkıyor. Bakıyorsun bir ev. Ev kimin? Bilmem kimin. Sağ olsun beni misafir ediyor. Zonguldak'ta çıkıyor, Diyarbakır'da çıkıyor, Antalya'da çıkıyor. Sen bununla nasıl mücadele edeceksin? Yok ki öyle bir şey. Ya bunların tamamı lojistik firma olmuş. Para para dönüyor. İşte bak, donlu paçalıya bak. Donlu paçalının sahip olduğu firmanın ürettiği sucuklarda at eti çıktı diye haber yapılıyor. Ya insan utanır be. Ulan senin işin mi bu? Senin işin mi bu? Hani din yolundaydın sen? Hani? Derdi o değil ki, para. Öyle bir şey değil. Başka bir medyada, mümkün başka bir siyasi düzende biz talep etmeye devam ettikçe değişim gelecek. Aynen öyle olacak, emin olun. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Tarikatlar %100 kapatılmalıdır. Selahattin Yüceöz, Cübbeli Ahmet'in ifadeye geldiği arabasının markasını bilmeyenler olabilir. Audi A8 Long, değeri şu anda 2 milyon 620 bin lira. Anlatsanıza. Audi A8 Long, bakın yazmış sağ olsun Selahattin Yüceöz. Sen bu düzenin içinde nasıl yapacaksın? Şunu dediğinde ne diyeceksin mesela? Araba, yalnız bu arabaya nasıl biniyorsunuz siz? Ya sağ olsun bilmem kim armağan etti. Onun arabası ya da armağan etmedi. Onun arabası benim kullanımıma verdi. Ne diyeceksin? Kullanamazsın mı? Ya bıraksan Allah aşkına ya. Ama Türkiye'de Pokemon grubu çıktı yine ortaya. Yasak gizemi artırır Ünsal ve insanlar yasak olduğu için tetiklenirler. Alakası yok Zehra Hanım. Alakası yok. Peki o zaman bana şunu söyleyin. 20 yıldır yasak değil. Nasıl bu kadar büyüdüler? Anlatın bana. Cumhuriyet 97 yıllık. Bunun 77 yılında yasaklardı. 20 yılında yasaksızdı. Nasıl büyüdü son 20 yılda? Mesela FETÖ nasıl deparladı? Bugün Türkiye'yi yöneten insan kendi söylemiyor mu? Bizim dönemimizde palazlandı diye. Sizin söylediğinizin olmaması lazım o zaman. Tam tersine açık bir durum olduğu zaman insanların şunu demesi lazım. Evet ya, yani bu tamam kardeşim, yanlışmış bu. Neden olmuyor? Böyle bir durum yok. Gerçekten yok. Devam edelim. Özgür Akbay, haber izlemek yerine Nevşin Mengü'yü takip ediyorum. Ekonomiyi Atilla Yeşilada'dan dinliyorum. Sabah yayınında da sizdeyim. Artık televizyona pek ihtiyaç kalmadı. Yayın için tavsiyeyi açayım. Ha, spor yayını mı? Spor yazmışsınız. Evet, spor yayını için. Vallahi bilmiyorum. Ben çok spor yayını izlemediğim için, artık izleyecek zaman çok kalmadığı için. Dün akşam oturduk maç seyredeceğiz. Hani yorgunluğu, kafayı biraz boşaltayım diye. Artık uykudan kırılıyordum. Hayatımda hiç bir zaman herhalde Sevilyalı topçulara küfrettiğim kadar kimseye küfretmemişimdir. Maç uzadı, berabere kaldı. 45 dakikada haybeye oturduk. Bakalım. EBA canlı ders sistemi resmen sınıfta kaldı. Yine patlamış. Öyle mi? Öyle deniyor. Ha, Sokrates TV, Erdinç Özcil'in söylediği, bakın Sokrates TV çok iyi. Çok iyi. Sevgili Can Öz müthiş bir iş yapıyordu arkadaşlarıyla. Acayip. Güney Hanım, Güney Levi demiş ki tarikatlar muhakkak sıkı vergi denetimine tabi olmalı. Para nereden geliyor? O parayı verenin vergisine bakmak lazım. İyi de diyelim ki parayı, vergiyi takip ettiniz Güney Hanım. Tamam mı? Dediniz ki mesela Ensar Vakfı'na gelen paraları topladınız. İşte yılda 85 milyon lira para geliyor. Çok daha fazladır da geliyor. Bunları ayırdınız vergi verenlere. Siz şimdi yasal statüye koyduğunuz zaman insanlar şunu demeyecek misin? Sana ne kardeşim? Sana ne, ben verdim. Evet. Ben verdim o parayı. Benim de vergim şu kadar. Ben içinden kendi gelirimden düştüm. Tamam mı? Ben normalde ayda 65 bin lira harcayacakken dedim ki 3500 lira bana yeter. Aradaki farkı, 62.500 lirayı verdim bunlara. Ne diyeceksin? Önemli olan bu değil ki. Bu insanların imkanları geliştikçe bu insanlar demokrasiye falan katkıda bulunmuyorlar. Öyle bir şey olmuyor. Aytaç Temiz, PlaySpor'da da sizi çok referans gösteriyorlar. Ha, evet, geçen sene yapıldı galiba PlaySpor'da. Sevgili Orkun Yazgan, benim de geçmişte de beraber çalıştığım, sevdiğim Fenerbahçelilerden biriydi. Ben Galatasaraylıyım. Orkun eskiden de Fenerbahçe'nin basın sözcüsüydü, hatırlarsınız. Bakalım. Valla ben aynı şeyi düşünüyorum. Ben tarikatların peşinden gidilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Devam edelim. Başka? Bu arada son 15 dakikaya girmişiz. 1 saat 15 dakika olmuş. Ankara'da güzel kitap kafe var mıdır? Vardır çok fazla ama ben de çok uzun süredir bir yere gitmiyorum ki. Selahattin Akyüz, konuştuk onu efendim. Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Alp Altınöz, Nazmi Gür ve 82 HDP'li, aralarında Aylakat Ata var, Emine Ayna var, onlar da var. Onların gözaltı kararı. Evet, yayının ta başında konuştuk. Ben çok net söylüyorum size orada kullandığım cümleyi. Bir daha kurayım. Ya bunda bir beis görmüyorum ki. 6 yıl önceki bir soruşturmanın nasıl bir hazırlığı vardı ki bu kadar zaman tuttu? Şimdi o insanları gözaltına alıp 4 günlük gözaltı süresi kullanıyorsunuz. Niye? Niye ya, soruyorum. 6 yılda neyi yapamadığında şimdi 4 günde yapmaya çalışıyorsun. Ya bırakın Allah aşkına ya. Herkes görüyor bunu. Kardeşim ortada bu sorun. Ve bunu konuşmak seni HDP'li falan yapmaz güzel kardeşim. Daha demokrasiye yaklaştırır. 6 yılda yapamadığını 4 günde nasıl yapacağım bir anlatsana bana. Burada dert bu değil ki. Ekonomi patladı. İç siyaset bayağı bildiğin çuvalladı. Dış siyaset yerlerde sürünüyor. E ne yapacaksın? Gündemi değiştir. Covid öbür taraftan patladı. İstanbul'da dün deprem yaşandı. Herkesin korkusu aynı. Hadi gelin onu konuşalım mesela. İstanbul'da dün bir deprem yaşandı. Depremi İstanbul'da yaşayanların çoğu fark etmemiş bile. Ama asıl deprem, deprem uzmanları arasında yaşandı. Güvendiğiniz insanlar, Naci Hoca mesela, Naci Görür. İşte o ya fay yüze bu sıkıntılı diyor. Başka biri çıkıyor ki ne alakası var ya? Yanındaki fay bu. E kardeşim bu düzlemin içinde asıl deprem insanların beyninde yaşanıyor. Türkiye'de uzmanların uzmanlık konularında anlaşamaması gibi bir sıkıntımız var bizim. Herkes bir şey anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor. Ya bu olur şey değil. Bence asıl bunu konuşmamız lazım. Asıl gündem maddemiz bu olmalı. Deniz Akkaya, Taha Bey arkadaş kitabevini çok beğeniyorum. Taşındı yalnız arkadaş kitabevi. Şimdi One Tower içindeki o çok güzel ya. Ben de çok giderdim oraya. Köpük kafe benim de çok sevdiğim kafe. Valla reklam gibi düşünmeyin. Çünkü kitabı kahve kokusu eşliğinde kitap okumak dünyanın en güzel şeyi bence. Ben yıllar önce Amerika'ya ilk gidişimde, çok zaman geçti üzerinden herhalde 17-18 sene, en çok ondan etkilenmiştim. Yani Barnes & Noble'da mesela insanların yere oturup orada kitapları karıştırması, elindeki kahveyle bakabilmesi falan. Şimdi bunu yapan yerler var. Şimdi Panora'ya geçti aynı yer. Hangi konuda anlaşıyoruz ki? Ya öyle demeyin. Öyle demeyin. Bakın anlaşmak değil burada sorun olan. Burada bilginin paylaşılması. Ya şunu en azından biz görmek zorunda değil miyiz kardeşim? Depremin olduğu fay hattı. Aha da bunda demek bu kadar zor mu ya? Hadi anlaşamıyorsunuz ama fay hattı doğru değil mi ya? Bakın bu tedirginliği artırıyor yurttaşlar arasındaki. Yani bütün dünyada biz aynı şeyi konuşup duruyoruz. Dün itibariyle bütün dünyadaki toplam COVID vakası 33 milyona yaklaştı. Ve 1 milyona yakın 988 bin insan hayatını kaybetti. Bakın bu iş ilk başladığında bir sürü soytarı vardı televizyonda, hatırlamıyor musunuz? Aklı başında insanlar bunları tartışıyordu. Burnunun şurasında duruyor bir müddet. Burnunu o arada temizle, yırttın. Kurutma makinesini alıyorsun. Oradan değil, burnuna doğru sıkıyorsun sıcak. Kesin yırttın. Kemik, kelle, paça falan. Biz bunları gördük. Başka soytarılar gördük televizyonda. Sarılık etkiliyor. Sarılık etkiliyormuştu lan. Olmaz bir şey oğlum. Sen böyle konuşanlar. Nerede şimdi onlar? Sıradan grip salgını ya. Her yıl zaten 1 milyon insan ölüyor. Bu şu anda 1 milyon kişiyi öldürdü. Yayılma hızı artıyor. Anlatsana bana bir. Bakın işte uzmanlığa ihtiyacımız bizim burada çıkıyor. En azından bunu anlatan insanlar oturup doğru bilgiyi vermek zorunda bize. Ya hiç olmazsa şurada şu fay hattı konusunda anlaşabiliyor olmaları lazım ya. Deniz Köker, sadece cahiller arasında değil çok aklı başında beyaz yakalılar arasında bile maskeye inanmayan takmayanlar var. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Defalarca ben de sokakta insan uyardım. Yani kasiyer uyardım mesela. Ya benden çok senin ihtiyacın var. En çok sen maruz kalıyorsun bu virüse. Paralar geliyor gidiyor, mal konuluyor, çıkartılıyor. En çok sen maruz kalıyorsun. Yani senin bakman lazım. Ama işte biraz da bizde o goygoyla alakalı. Büyük goygoyla alakalı. Çünkü bizde her şey böyle gidiyor. Yani televizyon ekranına çıkıyor bir tip mesela. İşte dalga geçiyorum ya burada. Zaman zaman soruyorsunuz. Derdim sevişmek mesela. Böyle bir kişisel gelişim uzmanımız var. Medyada o kadar çok arkadaşı var ki bu arkadaşın. Arkadaşım bilmem kim, çok da severim yani falan diye televizyon programına konuk ediyor. Binlerce insan seyrediyor. Ya anlattığının psikolojiyle uzak yakın alakası yok. Ben söylemiyorum, ben psikolog değilim. Ama gerçek psikologlar, psikiyatristler diyor ki uyduruyor lan bu. Uyduruyor bu. Bu kişisel gelişim kitabı. E nasıl yapacağız o zaman biz? Ya sen izlemezsen yok olacak kardeşim onlar. Sen izlemezsen yok olacak o insanlar. Ama izliyorsun, kusura bakma. Hiç kimse kandırmasın kendini, kıvırmasın. İzliyorsun. Yazıyorsun. Bir söz yazıyor mesela. Altında ya Ya şunu anlattım ya bir yayında. Benim çok sevdiğim yazarlar var. Çok, yani yazdığı her şeyi okuduğum insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Charles Bukowski. Mesela adam bana şey yollamış. Abi sevdiğini çok iyi biliyorum. Bukowski'nin şu sözü bence de çok doğru. Bugün olmadıysa yarın yaparız çünkü yarın hepimiz için umut taşır. Bukowski mi söylemiş bunu? Oğlum manyak mısın? Adamın hayattaki en uzun planı 4 dakikalık. Sevişme süresi olarak düşünüyor onu da. Yarın falan öyle bir şey yok. E sen buna inanıyorsun, bir yerden sonra da gazlamaya başlıyorsun işte. Devam edelim. İlker Arıker bakın doğrusunu yazmış işte. Hepimizin hastalık kapmamak için değil, hastaymışız ve bulaştırmamamız gerekiyor gibi davranmamız lazım. E doğru bu işte. Doğru. Ben hastaymışım, bulaştırmamam gerekiyormuş gibi maskeden ayrılmazsam kimseye bulaşmayacak. Söylenen bu. Hakikaten virologlar söylüyor bunu, başkaları değil. Diyorlar ki doğru maske kullanımıyla %70 civarında hastalıktan korunmak mümkün. Aşıdan daha fazla koruma oranı. E yap. İlla arkadaşlarınla mı görüşeceksin? Açık alanda otur. Aranda mesafe olsun. Ve uzun oturma. Ya bu dönem böyle kardeşim. Bu dönem böyle. Gözlük iskelet. Yerli Bukowski'miz 2023'te göklerde. Bukowski demişken çok güzel şeyler oluyor ya. Bir tanesi de böyle bunu bahsettiğim yayından sonra geçen seneydi galiba. Kitap konuştuk da. Ben onu da severim. Chinaski'yi de severim yazmış. Henry Chinaski adamın kendine taktığı takma isimlerden bir tanesi. Ah be güzel kardeşim. Devam edelim. Orhan Önder demiş ki Ünsal hocam estağfurullah. Erken veya baskın seçim olasılığı Erdoğan'ın anketlerde oy oranı düştükçe nasıl etkileniyor? Bence şöyle etkileniyor Orhan Bey. Burada sorun o değil. Burada sorun parlamenter sisteme dönüş sıkıntısı. Çünkü artık şunu Tayyip Erdoğan'da çok net gördüğünden adım kadar eminim ki burada tıpkı dün Cemal Enginyurt'un bile söylediği gibi %50'nin üzerine çıkma ihtimali artık hani kuyruklu yıldız görme ihtimali kadar. O yüzden burada bu seçim sisteminin değişmesi gerekiyor. Var olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uzmandan biliyorsunuz boy aynasında görünüyor. Onunla mümkün değil. O zaman bence o çalışmanın önce başlaması gerekiyor. Nasıl yapılacak? Vallahi bir yer, bir arter bulunacak ya da bir çatlak bulunacak mesela. O çatlaktan ilerlenecek. Burayı açmamız lazım diyerek. Olur mu? Bilmiyorum. Göreceğiz. Yani ne kadar bir zaman? Bilemiyorum. Devam edelim. An itibariyle en yüksek beğeni oranına ulaştık galiba. Oo, 1927 kişi beğenmiş yani 2324 kişi de. Hakikaten ya çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten zahmet verdim. Tamam da AKP ailen birinci parti değil mi? Sevgili Celal sormuş. Doğru. Birinci parti ama birinci parti olmak yetmiyor ki. Bakın bunu geçen sene konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene yaz başında konuştuk. Ben bir iki parça yayın yapacağımı ve önümüzdeki sene 2020 için o zaman söylediğim sözün seçim olacağı için Türkiye'de nasıl bir seçim sonu iktidar projeksiyonu olabileceğini konuşacağımı söyledim. Hatırlıyor musunuz? Ve orada şunu anlattım. Türkiye'de tek parti iktidarı olmayacak artık. Yazın bunu bir yere. Öyle bir şey yok. O çıkmaz. Bu saatten sonra koalisyonlar ve bence sağlıklısı da bu. Çünkü her görüşün toplumsal yönetime, yönetim tarzına artık girmesi gerekiyor. Yani hoşlanmadığınız insanlar, mesela İYİ Partililerin sevmediği HDP'lilerin orada olması gerekiyor. CHP'nin içindeki bir grubun hiç az etmediği Saadet Partililerin orada durması gerekiyor. Ulan bunlar geçmişte de beraberdi dediğin Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin bir takım unsurlarıyla o koalisyonda yer alması gerekiyor. Sevin sevmeyin ama bundan sonra iktidar böyle kurulacak. O nedenle de böyle baktığınız zaman birinci parti olması hiçbir şey değiştirmiyor. Yani hep aklımızda şu olmalı, çağdaş ve uygar demokrasilerde, iyi yerleşmiş demokrasilerde mesela Yeşiller Partisi'nin ortaya çıkıp siyasette %7 ile başlayıp %1,5'a, 2,5'a geldiği andan itibaren koalisyonlarda kilit taşı olma durumunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Her görüş iktidarda temsil edilmeli. Her görüş. Bizim başka çaremiz yok. Hep burada 5 senedir konuştuğumuz hikaye. Parlamento öyle bir yer olmalı ki hepimize çok aykırı gelen görüşler de dahil olmak üzere her şey konuşulabilmeli o kürsüde. Çünkü orada konuşulmayınca dışarı taşıyor hikaye. İhtiyaç yok ki buna. Buna ihtiyaç yok. Orada konuşulmalı. AKP'siz bir koalisyon ihtimali nedir? Çok kuvvetli. Yani çok çok kuvvetlinin ötesinde. AKP'li bir koalisyon dediğiniz nedir ki? AKP-MHP. Sonra Büyük Birlik Partisi'nin temsilcilerinde Mustafa Destici. Başka? Öyle bir şey yok. Pınar Otamış. Ünsal Bey, Can Yayınları'nın sitesine baktım ama klasikler için set bulamadım. Buradan duyurabilir misiniz sesimizi? Hepsini tek tek almak maddi olarak ciddi bir yük olduğu için alamıyorum. Vallahi duyuralım. Can, sevgili Can Öz bu yayınları izler. Ali Granit genel müdürü Can Yayınları'nın izlerler. Bakın böyle bir talep var arkadaşlar. Hani bir set yapsanız da bir fiyatı belirlense biz de alsak mesela, sanırım öyle diyor Pınar Hanım. Taksit ödesek mesela. Son 5 dakika şu kitapla ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi önümüzdeki hafta için biz klasik bir kitap konuşmayacağız. Çok fazla şey geldi, mail geldi. Ya yerli klasiği söylemedim. Bilerek söylemedim. Çünkü önümüzdeki hafta bu kitapla birlikte size tanıtacağım 2 ayrı kitap daha olacak. Ben bir yandan başka kitaplar da okumaya devam ediyorum. Sadece klasikler değil çünkü burada okuduklarımız ve onların tanıtılması gerekiyor. Bir tanesi şu arkada duran Artun Hoca'nın, Artun Ünsal'ın İktidarların Sofrası. Çok önemli bir kitap. Biliyorsunuz ben yemek tarihi, yemek ve simgesellik, bunlar üzerine bir şeyler okumayı çok seviyorum ve anlatıyorum. Aynı zamanda bir yazılı tarih bilinci çünkü bu. Bu kitap çok daha geniş bir perspektif içinde, hakikaten okuması çok zevkli, böyle sündüre sündüre yavaş yavaş okuduğum bir kitap oldu. Ondan başlayarak önümüzdeki hafta size 2 ya da 3 kitap burada tanıtacağım. Eğer bir aksilik olmazsa internet sitesine de koymaya başlayacağım tekrar. Orayı da güncelleyemedim çünkü uzunca bir müddettir. Aklınızda olsun, o yüzden yerli klasiği koymadım. Sırada yerli klasik var. Orada da yavaş yavaş bir değişime geçeceğiz. Çünkü özellikle yerli kitaplarda belli bir noktaya geldik artık. Buradan sonra kendimizi tekrara başlayacağız. Onun için yerli klasikte biraz daha bizim klasik statüsüne yakın gördüğümüz kitaplarda konuşmaya başlayalım diye düşünüyorum. Böyle olunca tabii tek bir yayın evinin içinden gitme şansımız yok. Ama ben bunu hem Can'la hem Ali'yle konuşacağım. Onlarla bir ortak çözüm bulacağız diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. 1,5 saattir dertleşiyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Aklınızdaki soruları sorabilmişsinizdir. Benim dilim döndüğünce anlattıklarım sizin için yeterli olmuştur. Her ayın son cuması yaptığımız şeyi yaptık biz bugün. Serbest uçuş yaptık, dertleştik, oturduk, konuştuk, derdimizi anlatmaya çalıştık birbirimize. Ama en önemlisi burada yapmaya çalıştığımız şey birbirimizi duymak. Duymaktan vazgeçmemek. Çünkü bu yayınları böyle yapıyoruz. Aylık liste hikayesi Gülbin Üstün daha yazmış. Evet, o da olabilir, yapılabilir. Ama şu dakika itibariyle onun üzerinde çok çalışma şansım yok benim, açık söyleyeyim. Ama olacak, öyle bir şey de yaparız. Bu yayınları birbirimizi duyalım, birbirimizle konuşalım ve bunu yapabileceğimizi herkese gösterelim diye yapıyorum ben. 5 senedir amaç bu. Bir de elbette bizim artık çok uzaklaştığımız o tartışma kültüründe, demokrasi kültüründe yokluğumuz daha fazla artmasın diye anlatıyorum. Dün Robert Kolej münazara takımında pırıl pırıl gencecik çocuklarla konuşurken onlara da söyledim. Biz bu kültürü kaybediyoruz. Gerçekten sadece fikir mücadelesi kültürünü kaybediyoruz. İnsanlar bağırıp çağırıyor sadece birbirlerine. Hakaret ediyor, küfrediyor. Ama buna gerek yok. Birini fikrinizle de alt edebilmeniz mümkün. Ve bunu yapabilmek için önce dinlemek gerekiyor. Yani karşıdaki ne diyor? Hep beraber dinleyeceğiz. Her türlü saçmalığa tahammül edeceğiz anlamında mı? Elbette değil. Alakası yok. Ama oturup konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Nasıl yapıyorduk? Bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Yayın boyunca anlattım, lütfen bunu ciddiye alın. Bakın bunun gerçekten bir önemi var. Bu yayına verebileceğiniz, sağlayabileceğiniz her türlü maddi katkının ötesinde, bu gerçek bir katkı. Gerçek bir katkı bu. Bunu yapabilmeniz lazım. Abone olmak üstelik paralı pullu bir şey değil, bir tek mail adresiyle yapılacak bir şey. Abone olun. Bir de yanında zil işareti var. Onun da anlamı şu. Onu tıklarsanız eğer yayınlar başlamadan haber gelecek size. Yeni bir düğme var. Çok yeni değil. Üzerinde katıl yazıyor. Gördünüz çoğunuz. Nasıl kullanılacağını YouTube sayfamın girişinde anlattım zaten bir videoyla. İsterseniz Hakikaten isterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. Öyle bir gereklilik yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm ilk günden beri. İsterseniz kullanmanız için o. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atmak, katkı iletmenin başka yollarını sormak için kullanabileceğiniz yöntem olabilir. Ama en büyük katkınız hiç değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hem yeni haftayı birlikte karşılayalım hem hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.